geceler. Bayram tatilinden sonra kavuştuk yine. Bu gece yine haftanın önemli başlıkları var gündemimizde. Ne konuşacağız? Belediyelerde milletin parasıyla sürülen saltanatı konuşacağız. Borç batağındaki kasaları konuşacağız. Kolunda yarım milyon liralık saat taşıyan AK Parti'nin Tahsin Paşa'sını ve tabii ki istakoz masasını konuşacağız. Merkez Bankası'nın yüzlerce milyar liralık zararını konuşacağız. Bunlar ortada. Bir tarafta da çalışana ekstam yok diyen Çalışma Bakanı'nı konuşacağız. Kısaca neyi konuşacağız? Milletin parasıyla milleti düşünmeden atılan adımları.
Türkiye ama sizi konuşuyor. Bir cevap vermek ister miydiniz?
Göç hükümetimizden beklentilerini çok iyi
böyle düşünerek atan adımlarınızı elbet bir gün mutluluktan yana alırız payımızı. Bundan böyle düşünerek atın adımlarınızı elbet bir gün mutluluktan yana alırız payımızı.
200 gram.
Yetmiyor, termelerin bittiği yer. Bulaşıcılık yapıyorum.
Yetişmiyor. Helal etmiyorum. Kalkıp da istakozunu televizyonda benim gözüme basa basa gösterirse ben de hakkımı helal ederim.
Dükkanı kapatıyoruz desek 4 milyar 804 milyon 44 bin TL Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin borcu var arkadaşlar.
Kasasında bir kuruş dahi parası olmayan bir belediyeden bahsediyoruz.
1 milyar 211 milyon gibi bir borçla karşılaştık.
Belediyemiz 2 milyon 164 bin lira daha ekstra borç geldi.
İlk geldiğim gün maaş ödemesi durumundaydım. Maaşı 85 milyon ödediği
kılara ödedik. Elbet bir şaşma dey dey dibi dibi dey dey eden bulur üzülme hey gidi dünya hey hiç acısın.
Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim, ben.
Merkez Bankası'nın 818 milyar lira zarar etti.
Ama bunların kafası basmaz. Ben ekonomistim.
Ben ekonomistim diyen Recep Tayyip Erdoğan bu hasarın, bu zararın sorumlusudur.
Eski Hazine ve Maliye Bakanı olarak Merkez Bankası'nın zararını soracaktım ama.
Çok mu yönetimi?
AK Parti teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla reddedilmiştir.
Eden bulur üzülme, hey gidi dünya hey.
Her şey zaman asgari ücreti yok abi.
Çok kızgınım. Geçinemiyorum. Aldığım maaştan hepsi bu. Toplasak 1200 lira param var.
Hey gidi dünya hey dedirten kareleri izledik. Klipte nefis bir klipti, arkadaşların eline sağlık. Buradan 74'ten günümüze uzanan güzel şarkıyı bestelediği için bunun bestekarı Ali Kocatepe. Ali Kocatepe'ye selamlarımızı göndererek programımıza başlayalım. Adımlarını milleti düşünmeden atan ve faturayı da millete çıkaranları konuşacağız burada. Fakat faturayı millete çıkardılar ama millet de 31 Mart seçimlerinde faturayı onlara çıkardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisine gidelim son toplantısına. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin son toplantısı siyasi iklimin artık Türkiye'de değiştiğini apaçık ortaya koyuyordu.
AK Parti teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla reddedilmiştir. Yeni bir döneme daha güçlü bir şekilde girmekten kıvanç duyuyorum. Umut ediyorum ki hiçbir fayda sağlamadığı bu seçimlerle iyice anlaşılan bazı engelleme çabaları da artık son bulur. Bekleyen tüm imzalarımızı lütfen atınız. Gelin 31 Mart'ı güçlü bir şekilde her birimizin ders çıkarttığı bir milat olarak görelim. Kaybedenin olmadığı bir dönüm noktasına çevirme şansını hep birlikte kullanalım.
Bu muhalefet görevini biz İstanbul halkının menfaatlerini gözeterek yerine getireceğimize inanıyoruz.
11 Lor raporun komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 12 No'lu raporu görüşmeye açıyorum. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Evet, geçen dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan İmamoğlu'na topal ördek demişti. Neden? Çünkü meclis çoğunluğu kendilerindeydi. Fakat şimdi görüyoruz ki artık son İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis toplantısı gösteriyor ki artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerileri reddedilmiyor, AK Parti'nin önerileri reddediliyor. Deniz, sen bu görüntüleri izlerken ne düşündün?
Güldüm vallahi. Yani buradan kendisine de selam söyleyelim, Esenler Belediye Başkanı'na. O eski canlı itiraz eden, tartışan, bağıran belediye başkanı gitmişti. Düşünceli bir şekilde biz bu hale nasıl düştük gibi der gibi bakışlarıyla dikkatimi çekti. Demokrasi bu böyle bir şey işte. Güzel bir şey yani. Yarın da onlar kaybeder, onlar sevinir. Demokrasi de...
AK Parti bundan böyle İstanbul'da adımlarını düşünerek atar mı?
Ya ben çok artık ihtimal vermiyorum. Yani 22 yıllık bir şey, Cumhurbaşkanı'nın metal yorgunu diye sürekli yanında çalışanları değiştirmesi hani sorunu çözer mi diye sorsan yine aynı cevabı vereceğim. Değiştirmez yani, sonuçta topyekün bir değişikliğe ihtiyaç var. Nasıl CHP değiştiyse 14 Mayıs 2023 seçimlerinden sonra AK Parti'nin de değişmesi lazım. Ama pek değişim emareleri de yok gibi sanki. Yani ben doğrusunu isterseniz 1989 seçiminden sonraki sürece benzetiyorum. Hı hı. Yani bundan sonra CHP bir daha kazanır mı kazanmaz mı bilmiyorum. Yani bu konuda dinamikleri bekleyip görmek lazım. Ama Türkiye siyaseti bence biraz böyle rayını değiştirdi. Yani o artık AK Parti'nin dominant olduğu, işte her şeye hakim olduğu, milletin verdiği oylara sırtını yaslayarak herkese haddini bildirdiği, işte hesap sorduğu bilmem ne falan dönem bitti. Artık milletin verdiği yetkiyle başkaları onlara hesap sormaya başladı. Yani tablo bundan ibarettir. Yani AK Parti önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler sorusunun karşılığında elini kaldıranlar azınlıkta kalıyorsa AK Parti'nin buradan bir ders çıkarması lazım. Hele hele İstanbul. İstanbul'u alan Türkiye'yi alır demişlerdi. İstanbul'u kaybettiler, Türkiye'yi kaybettiler demek. Evet.
İstanbul'daki sonuçların Türkiye'ye nasıl yansıyacağını ve Türk siyasetinde bundan sonra nasıl şekillenmeler olacağını zaten programımızın ilerleyen saatlerinde yine konuşacağız ve üzerine epey bir yani yorum.
Tevfik Göksu'ya buradan selam söylüyorum.
Evet.
Üzülmesin, geçer. Yani bu, ben 30 yıldır siyaseti takip ediyorum. Oluyor böyle şeyler siyasette. Kazanılıyor da, kaybediliyor da. Maç, futbol maçı gibi bir şey yani.
Evet. Bunu tabii Türkiye'ye az önce de söylediğim gibi yansımalarını konuşacağız. Üstüne yorumlar alacağız hepinizden. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilk toplantısında 2019 yılından bu yana metro inşaatları için, metro şeyleri için, yapıları için duyulan borçlanma, ihtiyaç duyulan borçlanmalar, engellenen borçlanmalar da kabul edildi. Çünkü 2019'dan bu yana iktidar bir şekilde hem AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki çoğunluğundan dolayı hem de ana merkezdeki iktidar kendilerinde olduğu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin her projesini reddediyordu borçlanmayı metro konusunda. Fakat bu ilk toplantıda bu da kabul edildi. Fakat orada enteresan bir şey daha vardı. Bu kabul edilmeye AK Partili üyeler de evet dedi. Yani 2019'dan bu yana engelleyen AK Partili üyeler bu sefer kabul etti.
Evet, orada İmamoğlu'nun...
İklim değişikliği derken?
Evet, kapsayıcı bir konuşma yaptığına, çok az bir bölümünü izledik gerçi ama yani o kutuplaşmayı derinleştirici ya da işte bu seçimden zaferle çıkmış olmayı, işte o çay içerkenki gülümseyişi dışında sözlerine, üslubuna çok fazla yansıtmadı. Benim o dikkatimi çekti. Yani hepimizi ders çıkarabileceği tarzda bir şey olması diyerek de böyle birazcık gönül alma mı diyelim, ne diyelim, ama burada 2017 yılında açılmıştı o metro ihaleleri ve doğru düzgün bir hazırlık ve fizibilite yapılmadan daha sonra İmamoğlu ve ekibinin çok zorlandığı bitirmekte, ama kredisini de bulduğu, hizmete de devreye de açtı. O dönemde Mevlüt Uysal zamanında şey yapılmış, o metro projelerinin finansmanı için alınmış bir borçlanma yetkisi, ama yapılamadı, o kaldı. Yani sürüncemede kaldı. İşte onu tamamlamak, borçlarını aramak ve hatta son aşamada da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in makamına gittiklerini ve görüştüklerini de biliyoruz daha sonra. Şimşek de şey yapmış, onun makamında bekleyen bazı borçlar da vardı. Evet, ne yapacaksınız? Yani sonuç olarak bu vatandaşlarına sunulan çok temel bir hizmet, ulaşım hizmeti. Şimdi ona hayır demeleri, bu finansmana, bu borca hayır demeleri vatandaş nezdinde negatif puan almalarına yol açacak. Ben evet demelerini biraz da böyle bir motivasyona bağlıyorum doğrusu.
Evet. Şimdi mesela bu ilk toplantıda Nevşin, AK Parti Grup Başkan Vekili, yeni Grup Başkan Vekili artık Tevfik Göksu'nun görev süresi sona erdi. Kent lokantalarını övdü. Yani İmamoğlu'nun bir projesi kent lokantaları ve vatandaş 40 liraya orada yemek yiyebiliyor. Fakat seçim sürecinde gördük ki Arnavutköy'de örneğin Cumhurbaşkanı'nın da katılacağı mitingin şeyini, ilanını kent lokantalarını kapatır şekilde koymuşlardı. Murat Kurum'un portresiyle. Yani bu değişim, buradan buraya değişimi nasıl yorumluyorsun?
Selda Güneysu'nun haberine göre Cumhuriyet Gazetesi'nde MYK'da da AK Parti MYK üyelerinden bir tanesi işte kent lokantasını söyleyince Cumhurbaşkanı Erdoğan da kızmış biraz. Ya kent lokantasıyla seçim mi kazanılır? Sen 3 dönemde milletvekilliği yaptın. Ne kent lokantasıymış bu? Neredeymiş bu lokantalar? Öyle şey mi olur falan demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biraz da kızmış yani, kabul etmemiş. Aslında kent lokantaları biraz da AK Partiler kendileri meşhur etti yani. Belki de herkesin bu kadar haberi yoktu İBB'nin bu projesinden. Bu kadar üstüne gidince şimdi önlerinde kuyruk var her gün. Şimdi bu İBB meclisindeki görüntüler şundan önemli. Özgür Özel bir şey kullandı, bir terim kullandı. Yerel iktidar, merkezi iktidar, hı hı, diye. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıp bunu, zinhar böyle bir şey yoktur. Türkiye'nin bir tek yöneticisi vardır, o da benim diye düzeltti. Onu çok tehlikeli buldu kendi iktidar alanı açısından anladığım kadarıyla. Aslında o çok yerinde bir benzetme, yerel iktidar. Çünkü şimdi baktığınız zaman Türkiye'nin gayri safi milli hasılasını üreten büyük ölçüde bütün kentler CHP belediyeleri tarafından yönetiliyor. Yani aslında hani Türkiye'nin ekonomisi
1/4 bu kentlerde.
Türkiye ekonomisi bir hakikaten CHP tarafından yönetilen illerde, bu çok önemli. Özgür Özel de bunun farkında olduğu için, yani Deniz dedi ya bir denge değişikliği oldu diye. Evet, bir denge değişikliği oldu. Fakat Cumhurbaşkanı da tamamıyla bunu tenzih etmek istiyor. Bu hiç konuşulmasın, gündeme bile gelmesin. Yani o Pandora'nın kutusu açılmasın istiyor. Siz
bir şey aslında çekeceğiz. Aslında şöyle bir şey var. Yani merkezi yönetim ve yerel yönetim aslında idari sistemimiz açısından çok temel bir ayrım. Okullarda öğretilir bu. Yani siz de okuttunuz, biz de okuduk. Hukukta da, idari bilimlerde de okutulan bir şeydir bu. Yani merkezi yönetim Ankara'daki hükümeti ifade ederken yerel yönetim de belediyeleri ifade eder. Fakat bunun terminolojik olarak iktidar kelimesini kullanması anladığım kadarıyla yani ona bir tahammülsüzlük, evet, evet, ve reaksiyon.
Fakat orada şöyle bir şey de var. Şimdi 2028'i bir yandan konuşuyoruz ya. Yani konuşulacak. Hı-hı. Şimdi eğer Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş aday olmaya karar verirlerse 2028 için, yerel seçimler 2029'da değil mi? Şimdi biz bu 2020 seçimlerinde neyi konuşmuştuk? Ya Ekrem İmamoğlu ne yapacak? Ya da Mansur Yavaş belediyeyi yıllar sonra artık CHP bu belediyeleri almış. Bırakacak, hadi meclisten de AK Partili biri seçilir hesabı yapılır. Şimdi o zaman yok, meclisteki tabii ağırlık değişince o da ortadan
kalktı. İkisinin de eli çok rahat.
İkisinin de eli çok rahat. Yerlerine yine CHP'li birisi gelecek. O anlamda da denklem değişmiş oldu.
Evet. Murat, sana geleceğim ama kapsayıcı da bir yorum almak istiyorum. Hem Türkiye'nin genel siyaseti hem İstanbul'la ilgili. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilk meclis toplantısından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin grubuna gidelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı. Ve kürsüde dedi ki biz kazandık. Yani Cumhur İttifakı kazandı. Fakat Cumhurbaşkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları da Cumhurbaşkanı'yla çelişir durumdaydı. Bir bandı izleyelim, hepsi hakkında genel yorumunu alacağım.
Demokrasi, halkın iradesini kabullenmek, milletin takdirine boyun eğmek, milletin tercihiyle zıtlaşmamak demektir.
Türkiye sandıktan kurulmamıştır.
Sandıktan çıkan takdir hangi yönde olursa olsun saygındır, makbuldür, başımızın üstünde yeri vardır. Siyasetçinin milletin iradesini görmezden gelme hakkı yoktur ve olamaz.
Bugün tarihi bir toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin birinci partisinin grup toplantısını izliyorlar.
31 Mart seçimleri %40,5 oy oranıyla Cumhur İttifakı'nın üstünlüğüyle sonuçlanmıştır.
51 il kapsamına alan il genel meclis seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranı %16,62'dir. Hani nerede %5'in altına inen oy oranımız?
31 Mart'ta millet bizi birinci parti yaptı. Bu hükümete de oylarıyla bir mesaj yolladı.
Bunun bir yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar, hatta farklı heveslere kapılanlar olduğunu görüyoruz. Adeta bir genel seçim havasına girmek suretiyle sanki ülkeyi yöneteceklerini zanneden zavallılar. Beyler, bayanlar, biz bitti demeden hiçbir şey bitmez, bitmeyecektir.
Biz belediyeleri Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçiminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapmak üzere aldık.
Şimdi Murat, balkon konuşmasında evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sandıkta çıkan sonuçlarında çok ılımlı bir tavır sergiledi Erdoğan. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilk meclis toplantısına da bu hava yansıdı. AK Partililerin özellikle bu metro borçlanmalarına onay vermeleri ve bundan sonra işte karşılıklı mesajlar, Özgür Özel'e davet edilmesi, Özgür Özel'in yanıtı vesaire. Ama şimdi bir taraftan da diyor ki Cumhur İttifakı kazandı. Bu nasıl hesap? Cumhur İttifakı kazandıysa Cumhuriyet Halk Partisi nasıl birinci parti oldu? Bir de Erdoğan diyor ki biz bitti demeden bitmez. Ne demek istiyor?
Biz bitti demeden bitmez demek aslında vatandaşın söylediği çok da önemli değil demek. Yani böyle de okunabilir. Vatandaş sözünü söyledi, ona göre de işte kazanan kazandı, kaybeden kaybetti. Şimdi Erdoğan o kadar ustaca sözleri kullanıyor ki kaybettiğinin öz eleştirisini yaparken bile kaybettim demiyor. Ha nasıl kazanmış? Cumhur İttifakı kazanmış. Öteki tarafta ne varmış? Cumhuriyet Halk Partisi. Demek ki Adalet Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi birlikte ancak hesap edildiğinde geçiyor. Bir de az önce çok güzel verdi arkadaşlar. Şimdi Bahçeli'nin öyle bir hesabı var ki, yani Bahçeli'yi daha önce şey hesaplarından da tanıyoruz, işte at 2-0 MHP iktidar falan böyle hesapları da vardı. Ama sonuçta %5. Erdoğan'ın hesabı da %5. Yani biz %40,5'la birinci olduk diyor Cumhur İttifakı olarak. Ancak MHP ile beraber. Adalet Kalkma Partisi'nin oyu belli, 35,5. Nasıl 40,5'a gidiyor? Demek ki Erdoğan da %5 olarak kabul ediyor. Şimdi burada bu hani aritmetik işin biraz şeyi de kalıyor. Fakat şunu görmek lazım. 31 Mart seçim sonuçlarının ardından Cumhuriyet Halk Partisi kendini toplamaya başladı. Başka türlü toplamaya başladı. İşte bugün, aslında dün oldu değil mi? Parti meclisi, merkez yönetim kurulunu topladılar. Yeni görev dağılımları falan yapılacak herhalde. Fakat Cumhur İttifakı'nda, yani bu sefer Adalet Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'ni birlikte söylüyorum. Cumhur İttifakı'nda hakikaten ezberler dağıldı, toplanamıyor. Yani toz duman hala dağılmadı Cumhur İttifakı açısından. Taşlar yerine oturmadı. Bakın Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu Ekrem İmamoğlu'yla görüştü diye sosyal medyada şey oldu. Birdenbire AK Partililer hani neredeyse hain ilan edecekler Rıfat Hisarcıklıoğlu'nu. Ya 20 yıldır Adalet Kalkınma Partisi'nin ekonomi politikalarının en büyük desteğiydi. Ama şimdi Türkiye'nin en büyük ticaret örgütü gidiyor Türkiye'nin en büyük şehrinin belediye başkanıyla konuşuyor. Nasıl konuşursun efendim oluyor. Sonra işte şeyden, Adalet Kalkınma Partisi'nden Bazıları biliyorsunuz fabrika ayarlarına dönelim diyorlar. 2002 ayarlarına dönelim diyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi ortalığı birbirine katıyor. Nasıl dersiniz bunu filan diye. Çünkü hakikaten taşlar yerine oturmadı ve kafa karışıklığı devam ediyor. Ama şu biz bitti demeden bitti sözü hakikaten tuhaf. Yani bir yandan hani seçim diyeceksiniz, bir yandan tamam vatandaş bize dersini verdi, dersimizi verdi diyeceksiniz. Gerekeni yapacağım diyeceksiniz. Bir yandan hala biz kazanıyoruz. Siz kazandıysanız neden bunları söylüyorsunuz? Yani hakikaten diyorum, kusura bakmayın tekrarlayacağım. Cumhur İttifakı'nda ezberler dağılmış durumda, toplanamıyor bir türlü. Ha şu biz bitti demeden bitti demek eğer Erdoğan açısından Adalet Kalkınma Partisi için söyleniyorsa elhak doğru. Yani orada işte Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapılacak. Değil mi? Orada işte bazı koltuklar boşalacak. Ha biz şu anda neyi varsayabiliriz? Hani şu bakan gidecek, bu bakan gidecek hesapları yapılıyordu. Hani Erdoğan grup konuşmasında dedi ki bu genel seçim değil, kabinede herkes yerinde duruyor filan. Yani ha yarın fikrini değiştirir mi Cumhurbaşkanı? Değiştirir. Yani kim hesap soracak, kim niye yapıyorsun diyecek. Yok öyle bir şey. Ama şu tabloda hakikaten ta 31 Mart gecesi yine biz bu ekip konuşurken Now TV'de daha o akşam söylemiştik siyasi iklim değişiyor diye. İşte siyasi iklim değişmeye başladı. Bir kanıtını size söyleyeyim müsaadenizle. Ya seçim süresi boyunca Erdoğan'a binlerce dakika yer veren, vergilerimizle yaşayan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Özgür Özel'e 43 dakika yer vermişti. Aha bir baktık Özgür Özel'in ilk grup konuşmasını 6 dakikacık bile olsa verdi TRT. Şimdi ben size söyleyeyim o 6 dakika 16 dakika olur, 26 dakika olur, olmak zorunda. Yani bir yere kadar tutarsınız bu işi.
Evet.
Siyasi iklim değişti arkadaş. Herkes bu iklime göre üstünü başını değiştirecek.
Evet. Murat senin hesabın kuvvetlidir. Şimdi şu şeye de bir açıklama getirelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı yani biz kazandık diyor. Fakat orada da Devlet Bahçeli ile az önce de altını çizdiğimiz gibi Cumhurbaşkanı'nın MHP'nin aldığı oylar oranında bir çelişkisi var. Yani Bahçeli'ye göre 16 küsürlük bir oy alınmış. Cumhurbaşkanı da %5 civarında bir oy aldığını söylüyor. Şimdi burada esas olan şu mudur? Yani belediye başkanlığı artı büyük şehirlerde belediye meclisi ve diğer şehirlerde de il genel meclisinin toplam oylarını mı dikkate alarak Erdoğan konuşuyor? Bahçeli'nin söylediği 16 küsur oy aldığımızda sadece meclise göre yani belediye meclisi ve il genel meclisi oylarına göre mi? Ki bana göre de bize göre de zaten tutarlı olan belediye başkanlığına göre yapılmaz. Çünkü orada iki partinin desteği var. Cumhur İttifakı'nın desteğiyle yani oradan bir başarı devşiremez Erdoğan. Meclise bakması lazım. Ne diyorsun?
Vallahi şimdiye kadar Türkiye'de yapılan bütün yerel seçimlerde genel oy oranı il genel meclisinde bütün vilayetlerdeki il genel meclisindeki oranına göre hesaplandı. Zaten Bahçeli de hiç kimsenin şimdiye kadar görmediği, akla sığmayacak, hayale sığmayacak bir hesap yapıyor. Efendim 81 il değil de 51 ilin belediye başkanlıkları şey yapılırsa 16.62 çıkıyormuş filan. O zaman şuna da bakalım eğer belediye sayısı olacaksa. Cumhuriyet Halk Partisi 208 belediye başkanlığını kontrol ediyormuş 30 Mart tarihinde. 31 Mart tarihinde 351'e çıkmış bu sayı. Yani hani buraya sayı olarak da baktığınızda bir şey yok. Erdoğan da bunu yapıyor. Efendim AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin toplamı aslında bilmem şu kadar ediyormuş falan. Ya arkadaşlar hani bunu dinleyen vatandaş acaba şey demiş midir? Tamam ya biz kazanmışız. O zaman bir gidin bakalım o borçlu belediyelere bir bakın bakalım kim kazanmış, kim oturuyor koltukta. Şimdi böyle bir hesap olmaz. Bunlar tamamen hani şey ne derler kendi taraftarlarının gazını alma, teselli etme filan çabaları. Yoksa tekrar edelim sorunu daha açık şekilde yanıtlayayım. Evet. Yerel seçimlerde Türkiye genelinde alınan oy bütün vilayetlerdeki il genel meclisi oy oranıdır. Nokta. Evet.
O zaman Murat, senin de söylediğin gibi, benim de söylediğim gibi seçim sonucu il genel meclisi ve büyükşehir belediyelerinin tabii meclis canım sonucudur. İstersen tabii. Hüseyin, onu bir orata verelim, verebiliyorsak. Ben buradan ya okuyayım
bir de,
seçim
bir
sonucunu.
Bir de bir şey söyleyeyim mi Doğancığım?
Tabii.
Doğancığım, şeyi de söyleyeyim. Yani alınan iller, hani sayı olarak söylüyoruz da, hani İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, hani Mersin, hani say sayabildiğin kadar bütün neredeyse büyük şehirler bir tarafta, diğer tarafta belde, ilçe sayısıyla bunu karşılaştırıyorsunuz. Elma ile armutu karşılaştırıyorsunuz.
Evet. Bu sonuca
yani
göre
arada orantısız bir durum var.
Aynen öyle. Bu sonuca göre Türkiye'nin seçiminin sonucu öyle belediye başkanlığıyla belediye meclis üyeliklerinin toplamı değil, meclise dayalıdır. Senin de altını çizdiğim, benim de söylediğim.
Aynen öyle.
Cumhuriyet Halk Partisi'de, AK Parti'de, diğer partilerde, vatandaş da bunu referans almalı. Ona göre zaten Cumhuriyet Halk Partisi 37 küsürlük bir oy oranı var. AK Parti'nin de 34,42 AK Parti.
35,5.
Ha, burada 35, evet, arkada 5. Ben uzak gözlü gibi. 34 öyle, evet. Biliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi 34,47. AK Parti 32,42. Yeniden Refah Partisi 6,96. Milliyetçi Hareket Partisi 6,58. Ve DEM Partisi de 5,77. Yani aslında itibar etmesi gereken vatandaşın da kamuoyunda
İl genel meclisi
oranlarıdır. Çünkü diğer tarafta zaten AK Parti'nin aldığı değil, MHP'nin belediye başkanlıklarında MHP'nin de verdiği oylarla AK Partililer belediye başkanlığı kazandı. Yani bu hesap bu hesap. Bunu da böyle yapmış olalım ve Deniz Zeyrek'e dönelim. Deniz, şimdi Bahçeli Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmadı dedi. Öteki tarafta da Erdoğan sandığa saygı çağrısında bulunmuştu 31 Mart gecesi balkon konuşmasında. Bu Cumhur İttifakı'ndaki söylem farklılığı neye bağlıyorsun? Ne oluyor Cumhur İttifakı'nda?
Ya daha önce de vardı da bence Cumhur İttifakı biraz böyle çıkarlar doğrultusunda bir araya gelmiş bir ittifak. Yani ideolojik olarak ya da işte demokrasiye bakış falan gibi konularda çok da örtüşmüyorlar. Yani birleştikleri tek nokta, yani MHP'nin en büyük başarısı Tayyip Erdoğan'ı, Rabia'yı, işte tek vatan, tek millet, o işareti ona çevirmek olmuştu. Dolayısıyla da bunun dışında bir ortaklıkları olduğu kanaatinde değilim. Görüş ayrılıkları gayet normal. Bu yani son seçimden sonra da daha da derinleşecektir. Yani ben
derinleşeceğini düşünüyorum.
Derinleşeceğini bekliyorum çünkü artık hani eskisi gibi şey de yok. Pasta da küçüldü. Yani paylaşılacak olan pasta da küçüldü. Çıkar çatışmaları başlayacaktır. Bugüne kadar AK Parti'nin yaptığı, normal şartlarda MHP'nin karşı çıkması gereken ama MHP'nin sustuğu meselelerde daha gür konuşmaya başlayacaklardır. Mesela andımızın okunması meselesi. Yani MHP lideri bu konuda çok net bir tavır sergilemesine rağmen hala okullarda andımız okutulmuyor mesela. Yani bundan daha derin bir görüş ayrılığı olur mu? Olmaz ama birbirlerini idare ediyorlardı. Ben önümüzdeki dönemde bunların sorun olacağını düşünüyorum. Nereden biliyorum? Çünkü seçim sürecinde de AK Parti ve MHP'nin rakip olduğu şehirlerde ciddi tartışmalar yaşandı. Birbirlerine çok ağır suçlamalar da yönelttiler. Yani burada da şimdi AK Partililer meclis kulisinde şunu konuşuyor. MHP yeniden Refah'ın altına düştü belediye meclisi oylarına göre. Keşke MHP'ye değil de yeniden Refah'a sarılsaydık.
Evet.
Gibi şeyler
konuşmaya. Aynı grafiği bir daha verelim Hüseyin.
Bu tür konuşmalar yapmaya başladılar. Ben o yani kaybederken birleştirenler daha azalır. Ve o nedenle kaybetme süreci başladığı için, grafik aşağıya doğru döndüğü için çıkar birlikteliklerinin çıkar çatışmalarına dönüşeceği kanaatindeyim. Önümüzdeki dönemde bu tür örnekleri daha sık göreceğiz.
Vallahi çok önemli bir noktaya değindin. Çünkü bu AK Parti'nin MHP ile Cumhur İttifakı'nda daha da derinleşecektir bu ayrılıklar dedin. Buna işaret nereden geldi? Cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste yaptığı konuşmadan bir gün önce iktidara yakın Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi bir yazı yazdı. O yazıda ne yazmış bir bakalım, sonra Çiğdem'le Nevşin'le üzerine konuşalım.
Osman Kavala'nın hapiste tutulmasının, gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye'ye ne yararı var? AK Parti'ye ne fayda sağlıyor? Artık iklimin değişmesi ve baharın gelmesi gerekiyor. Yeniden reformcu kimliğine bürünmüş bir AK Parti ve Avrupa Birliği hedefine yürüyen bir Türkiye. Görün o zaman ekonomi nasıl coşar. AK Parti'yi AK Parti yapan bu oldu. Formül net, ekonomiyi büyüt, özgürlükleri genişlet.
Şimdi Abdülkadir Selvi'yi sen de tanıyorsun Ankara'dan. Evet. İktidardan çok iyi kulisler de alır. Ben bu yazıyı ilk okurken şunu düşündüm. Acaba Abdülkadir Selvi bir mesaj mı? Yani mesaj niteliğinde bir yazı mıydı bu? Bir şeyler olmazsa ya, olmaz. Yani Abdülkadir Selvi bu yazıyı yazdığına göre demek ki Cumhurbaşkanlığından ya da işte AK Parti çevrelerinden de böyle bir şey yapıldı. Ne diyorsun? Bu Abdülkadir'in söylediği değişimler enteresan değişimler. İşte Osman Kavala'dan bahsediyor. Bir sürü. Bunlar olur mu? Yoksa yine bu sertlik birkaç isimden ibaret kalır ve bu sertlik devam eder mi?
Yani senin bahsettiğin gibi bu sorduğu soruların içini oluşturan konuların tartışılmış olması çok muhtemel. Bunun egzersizi yapılmış belli ki iktidar çevrelerinde. Fakat benim takıldığım esas nokta, daha doğrusu okur okumaz düşündüğüm ilk şey, AK Parti'ye ne faydası var, hükümete ne faydası var, Türkiye'ye ne yararı var? Yani Osman Kavala, Selahattin Demirtaş senelerdir cezaevinde olan, haklarındaki tahliye kararlarına rağmen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen derhal tahliye edilmeleri gerekirken başka suçlar, başka cezalar deyim yerindeyse icat edilerek, hemen arkadan yetiştirilerek cezaevinde tutulma süreleri uzatılan bu kişiler demek ki bugüne kadar Adalet ve Kalkınma Partisi için, demek ki iktidar için, demek ki hükümet için içeride kaldılar. Cezaevinde kaldılar ki şu bundan sonra kalmalarının ne yararı olacak, ne faydası olacak diye sorulabiliyor. Ben buna çok fena halde takıldım. Bu sorunun bu şekilde, bu kelimelerle soruluş biçimine takıldım. Bu hukukun, demokrasinin, hukuk devletinin nasıl içselleştirilemediği ve aslında meseleye nasıl bakıldığının da itirafı. İktidara yakın bir gazeteci.
Öyle yani görünüyor. Ne kadar doğru olduğu savunuluyordu, şimdi bunun yanlış olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyorlar. Yani Kavala'nın içeride olması doğrudur ve haklıdır görüşü savunulurken, şimdi onun içeride olması yanlış. O içerideyken Türkiye böyle olmaz.
İşte orada da pragmatizm var. Yani iktidar açısından bir. Yani kriter hukuk değil, kriter ceza hukuku değil, hukuk devleti değil. Salıverilmesi gereği değil, boşu evet. Boşuna yıllardır içeride cezaevinde kalmış olması değil, kriter o değil yani. Kriter yani temel demek haklar istiyorum. Değil.
Evet. Kazanırken tutabilirsin, tutulması meşru, kaybederken onun evet. Tutulması meşru değil.
Sana faydası yok bundan sonra iktidar olarak. Yani şöyle, bundan sonra kalması iktidarın aleyhine işleyecek tonu da var
bu olaya ifadenin içinde. Olaya bir anayasa... Olaya bir yasalar çerçevesinden bakmıyor. Asla. Bu yazı fayda pragmatizm üzerinden evet. Dediğin gibi yazılmış bir yazı. Öyle de olduğunu görüyoruz Nevşin. Hı hı. Çünkü yani bu işin böyle gelip böyle süreceğini de işaret eden bir gelişmeler de var. Yani örneğin Hatay'daki seçimler. Biliyorsun Cumhuriyet Halk Partisi Hatay'daki seçimlere itiraz etti. YSK daha kararını açıklamadan 2 saat önce Cumhurbaşkanı Erdoğan YSK'nın kararını açıkladı. Yani bu şaşılacak bir durum. Üstelik YSK seçimleri neden iptal etmediğini de bir gerekçeli karar açıklaması gerekiyor. Onu da açıklamış değil.
Evet. Şimdi Abdülkadir Selvi'nin yazısından yola çıktık. Şu merak ediyor. Yani bu seçimlerin ardından hani Erdoğan bir strateji değişikliği mi yapacak? İşte yumuşayacak mı? Demokratizasyon. Zaten uygulanmakta olan bir ekonomik program da var. Bunun da biraz demokratizasyona desteklenmesi lazım gibi bir beklenti var. Bu doğrultuda da Abdülkadir Selvi acaba bir mesaj mı taşıyor? Kendisi işte saraya da yakın, AK Parti'ye de yakın. Belki oradan hani nabız mı ölçtürülüyor acaba? Abdülkadir Selvi'ye yazdırılıyor da Abdülkadir Selvi yazınca gelen tepkilere göre işte bir politika mı çizilecek acaba diye böyle bir okuma yapanlar var. Fakat Abdülkadir Selvi buna benzer şeyleri 2018'de de yazmış, 2019'da da yazmış. Osman Kavala serbest bırakılsa doğrusu budur, ne iyi olur falan diye. Hiç öyle bir şey olmadı. Bunu bir akılda tutmak lazım. Yani bu Abdülkadir Selvi'nin kendi görüşleri ya da şimdi bu seçimin ardından tabii AK Parti içerisinde farklı kliklerin olduğunu da görüyoruz. Bu kliklerden bir tanesinin görüşümü daha ziyade öyle anlaşılıyor. Şöyle de enteresan bir şey oldu. Abdülkadir Selvi bu yazıyı yazdıktan sonra MHP'den çok ağır yanıtlar geldi Abdülkadir Selvi'ye. Yani Hüseyin Özkan medyadan sorumlu MHP'nin üyesi mi nasıl diyeyim? Mesela kılıç artığı yazdı Abdülkadir Selvi için.
Korkunç bir laf.
Hani ben de bunu eleştirdim kendi yayınımda. Daha sonra kendisi Hüseyin Bey'e mail göndermiş. Bir laf. İşte kılıç artığını ben çünkü hani Alevi olduğunu kastediyor anlaşılan diye hayır onu kastetmiyorum. Daha önce Sayın Bahçeli
de kullandığı bir ifade. Sadece diyor. Aleviler için de kullanılmaz yani.
Ya kim için kullanıyorsa korkunç bir şey. Korkunç bir laf. Yani,
hiç kimse evet, için kullanılmaması gereken.
Felaket bir laf yani.
Felaket tabii
son
ki.
Son derece ırkçı felaket, bir laf yani.
Irkçı, tehditkar. Yani sen kimsin ki ne o falan böyle bir birdenbire tweetler silsilesi. Yani eğer öyle olduysa AK Parti'deki bir klik ya böyle olması lazım. AK Parti'nin eski o reformcu günlerine dönmesi lazım diye düşünenler bir hani suları test etmek için bunu yazdırdıysa MHP'den hemen bir geri tepme geldi. Şimdi eğer bundan sonra Erdoğan öyle bir karar alırsa yani tamam işte bu kalkınmacı politikaları biraz da bu reformlarla destekleyelim ki anladığım kadarıyla bugün de Tayyip'in bir toplantısı vardı. Ona katıldım ben de. Şundan bahsediyor iş insanları bir yani yapısal reform beklentisinde olduklarından. Şimdi yapısal reform sadece iktisatla da olmuyor aslında bakacak olursanız. Bunun bir şekilde hem hukukun üstünlüğüyle işte biraz demokrasiyle reformlarla desteklenmesi gerekiyor. Bunlar birbirinden çok azade süreçler değil. Böyle bir beklenti var. Anladığım kadarıyla Mehmet Şimşek'in vermiş olduğu böyle mesajlar da var. İş dünyasından böyle bir beklenti yani illa iş dünyası bunu istiyor diye olacak anlamında söylemiyorum. Ama hükümetin temasta olduğu bazı çevrelerde böyle bir beklenti uyanmış. Fakat şimdi benim aklıma gelen soru da MHP'den bu kadar sert yanıt gelirken bu işi nasıl yapacaklar? Belli ki MHP istemiyor yapısal mapısal istemiyorum diyor. Sen kemer sıkma falan yap aynen devam et ben bunu istemiyorum diyor. Şöyle o ne olacak onu göreceğiz. Miyim? Tabii.
Bugünlerde ben bu konuyu çok dinliyorum Ankara'da duyuyorum. Dün mesela bir AK Parti'nin liberal kanadından bir isimle konuşurken o isim de telaffuz etti. Dedi ki ya biz bu meselelerin hepsini konuşuyoruz. Yani AK Parti'de demokrasiye inanan, demokrasiye gönül vermiş insanlar var. İşte mesela işte Efkan Ala'dan bahsediyor, Hayati Yazıcı'dan bahsediyor, Hakan Fidan'dan bahsediyor, İbrahim Kalın'dan bahsediyor, bu kadrolardan bahsediyor. Bunlar yani Türkiye'nin güçlenmesi için, bölgesinde etkili bir ülke olarak devam edebilmesi için demokrasinin işte 2000'li yılların o hani 2007...
Araya girip şunu sorayım. Tamam da şimdi MYK'da değiştirilecek isimler arasında da bunlar sayılıyor. Nasıl olacak bu o zaman?
Yani benim gördüğüm bu hani hep klasiktir ya, klişedir ya. Şahinlerle hani demokratlar, liberaller çatışması bu zafer şeyden mağlubiyetten sonra çok daha derinleşti. Yani MHP meselesine de böyle bakıyorlar. Yani MHP ile mi devam edelim yoksa demokratikleşelim mi?
Ya da başka bir koalisyon ortağı mı bulalım tırnak içinde?
Evet o açı mesela MHP biraz önce yerine. Hani onu tahmin olarak falan söylemedim. Yeniden Refah yanımızda olsa daha mı başarılı olurduk gibi bir takım şey soruları da konuşmaya başlamışlar. Bunları ben hani kendi yorumum ya da tahminim olarak söylemiyorum.
O biraz da mecburiyet değil mi Deniz? Yani bir ortağa ihtiyacı var yürümek için, yol yürümek için. En azından bir yeni bir simbiyotik ilişkiye ya da yeni bir matematik ortağına ihtiyacı var.
Yani kesin değil olan mi? Şöyle bir şey var Murat Bey'i de bekletmeyelim. Bu sistemle yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri kendi sistemleriyle birinci sırada kalma şansları kalmadı. Onun için yani bu tartışma doğal. Kendi içlerinde bu tartışmayı yaşayacaklar. Evet. Yeniden demokrasi söylemi, yeniden hukuk söylemi, yeniden işte Avrupa Birliği söylemi, yeniden insan hakları söylemi vesaire falan yeni anayasa tartışmaları üzerinden gündeme gelecek. Ve orada bir ayrışmaya gidebilirler, bir tercih değişikliğine gidebilirler. Yani Cumhur İttifakı söylemlerde ebediyen yaşayacak gibi duruyor ama ben çok ciddi, biraz önce de söylediğim gibi çok ciddi çıkar çatışmalarıyla karşılaşıp bir şey yaşayacaklarını düşünüyorum.
Ama bir de şöyle bir şey var. Şimdi mesela AK Parti iktidara bu bürokrasilik vesayetten şikayet ederek geldi ama kendileri de bir başka neviyini kurdular bu bürokratik vesayetin. Sarayla parti diyoruz ya şimdi sarayda güvenlik bürokrasisiyle beraber yönetiyor Cumhurbaşkanı.
Öyle. Hatta oligarşi diyorlardı. Öyle. Bürokratik oligarşi.
Tamam şimdi ne yapacak bu bürokratik
işte Cumhurbaşkanı
saraya koymuş olduğu bunu nasıl dağıtacak?
Cumhurbaşkanına diyor ki oradan bu bahsettiğim AK Partili demokrat liberal kanat Cumhurbaşkanına diyorlar ki o ekip sizi çok hapsetti. Bunları göremediniz. Gelin yeniden siyasi mecrada bunları konuşalım. Bunları yeniden yapalım. Bu yani sizi aslında
bütün sistemi değiştirmeleri lazım. Mevcut güvenlik bürokratların Erdoğan tarafından atanan hiçbir hesap verme yükümlülükleri ne meclise ne partiye
işte kimseye yok ki. İşte bu sistemi de eleştiriyorlar.
Yani bu yani baştan bu sistemin
bir sürü aşağıda kendini cumhurbaşkanı gibi gören bürokratik figür yarattığını da söylüyorlar. O yani ciddi kapsamlı eleştiriler var parti içinden mevcut sisteme ve duruma dair.
Evet. AK Parti'de neler oluyor demişken Murat'a döneceğiz. Ankara'ya gideceğiz, Murat'a gideceğiz. Ve İstakoz skandalı. Bu haftaya damga vuran başlıklardan bir tanesi İstakoz skandalı. Hemen onun peşine de bir lüks saat paylaşımı geldi. Bunu bir izleyelim, üzerine konuşalım.
Kendini muhafazakar demokrat diye tanımlayan bir partide siyaset yapan birinin böyle bir paylaşımda bulunmasını son derece çirkin, son derece yanlış buluyorum.
Hem halktan, sokaktan kopuk hem de yediğini, gezdiğini paylaşacak kadar görgüsüz.
Milletimiz geçim sıkıntısındayken, devletimiz dişini tırnağına takmış, ekonomiyi düzeltme çalışırken siz gidip Monaco'da istakoz yiyemezsiniz. Hadi yediniz, bunu paylaşamazsınız. O ki paylaştınız, o zaman bu partiden istifa edeceksiniz.
Ve hükümetimizden beklentilerini çok iyi biliyoruz.
Türkiye ama sizi konuşuyor, bir cevap vermek ister miydiniz?
Yanım çok konuşuluyor, lütfen bir iki cümle söyleyecek misiniz?
İstakoz meselesi, Türkiye'de 16 milyon emekli var ve birileri bir ayını 230 euroyla kirası, yemeği, giyimi, ısınması, her şeyi dahil geçinmeye itilmiş bu maaşa mahkumken birileri o euroları veriyor, o istakozları yiyor, onu paylaşıyor.
Bu harekette şımarıklık olmaz. Milletten, milletin değerlerinden, milletin ahvalinden, milletin gündeminden kopma asla olmaz.
Biz bu milletin ta kendisiyiz.
Bu milletin ta kendisi 10 bin lira emekli maaş alan emekliler. Beyefendinin takmış olduğu saat tam 70 emeklinin bir aylık maaşına denk geliyor.
Halktan kopmuş siyasi zümre haline dönüştü AK Parti kadroları.
Evet Murat, istakoz skandalı kadar grup toplantısında AK Parti'nin Mustafa Varank'la Bilal Erdoğan'ın yazışmaları da damga vurdu haftaya. Bu arada Gökhan Arıkan'ı, Ankara, Fox Ankara kameramanımız Gökhan Arıkan'ı da bu güzel, muhteşem haberciliğinden dolayı kutlayalım. Şimdi Cumhurbaşkanı o grup toplantısında millete tepeden bakamayız derken tam da bu görüntüler çıktı. Ne diyorsun?
Şimdi Cumhurbaşkanımız şımarıklık yok bu harekette dedi ama sadece şımarıklık değil, yüzsüzlük de var. Yani kusura bakmasın kendisi. Bu yapılanları yani... insan içine çıkacak durumu olmaması gerekenler bayağı hiçbir şey olmamış gibi ortalarda dolaşıyorlar. Kendi hani onların deyişiyle söylüyorum, bu laf bana ait değil de kendi dava arkadaşları birbirleriyle dalga geçerken işte Mustafa Varank'la Berat Albayrak'ın yazışmalarını Gökhan kardeşimiz çok güzel yakalamış, eline sağlık. Ondan sonra bu böyle şeyler olurken hiçbir şey olmamış gibi dolaşıyorlar ortada. Hani Cumhurbaşkanı'nın bir lafı var ya, nereden nereye. Şimdi onlar bunu şahıslarına alıyorlar. Ben neydim ne oldum diyor adam ya. Ben bunu bırakır mıyım diyor yani. Böyle şeyleri gördüm diyor, bunu göstereyim tabii diyor. İşte çocukları, Ferrari'leri, onları kaldırdılar piyasadan. Bir ara bunların işte çocukları da böyle Ferrari'leri, Porsche'leri bilmem nelerini paylaşıyorlardı. Yok yat partilerini bilmem neleri, değil mi? Onları unuttuk, geride kaldı biraz. Ama ortada olan budur. Yani ben ne haldeydim, ne oldum, bak şimdi krallar gibi yaşıyorum, bunu da göstereceğim diyor. Havasını atıyor adam. Havasını atıyor. Yani dediğim gibi sadece şımarıklık değil bu. Sadece ne oldum delisi olmak, ne oldum budalası olmak değil. Bu aynı zamanda ciddi bir yüzsüzlük. Milletle dalga geçmek. Milletle dalga geçmek. Bir şeyi az önce arkadaşların değindiği bir konuya küçük bir ekleme yapmak istiyorum burada. Sonra devam ederek. 27 Nisan'da önümüzdeki hafta İYİ Parti olağanüstü kurultayı var. Şimdi hani şey diyoruz ya, bu meclisteki dengeler nasıl değişir, ne olur? Biraz onun sonucuna da bakalım değil mi? Yani kim kazanacak? Kazanan nasıl bir tutum alacak? Yani kazanan ben tek adam yönetimine karşıyım diyecek mi? Devam mı edecek? Yoksa arkadaş siyaset iktidarda yapılır. Milliyetçi Hareket Partisi olmuyorsa biz buradayız mı diyecek? Bilmiyoruz bunu daha. Bunu bilmiyoruz. Yani bunu, bütün bu şeyleri de katacağız bunun içine. Katmamız gerekiyor. Ha şimdi hani baştan beri, daha ilk seçim gecesinden beri bizim konuştuğumuz şey değil mi? O zaman da konuştuk. Yani bu anayasa değişikliğine gidecek mi gitmeyecek mi? Şimdi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş değil mi? Bunun önayak oluyor. Şey yapıyor.
Evet, ona da geleceğiz. Onun da başka partileri, bir başlığı var bu hafta biliyorsun.
Evet. Evet. Hayır, başka şey söyleyeceğim. Doğancığım, başka şey söylüyorum. Yani bunu başka türlü referanduma gitmeden yapabilecekler mi? Çünkü hani Hazine Maliye Bakanı her fırsatta diyor, Cumhurbaşkanı da diyor ki seçim yok, 4 yıl seçim yok. Ama biz biliyoruz ki referandumlarda bir seçim niteliğinde sandık geliyor neticede. Şu ekonominin ortadaki halinde, efendime söyleyeyim, işte Veli Ağbaba az önce söyledi, 70 emeklinin maaşıyla arkadaş babalar gibi takmış,
evet,
saati koluna.
Evet.
Yani şimdi sen ne dedin başlangıçta, saatli Tevfik Paşa mı dedin, ne dedin?
Tahsin Paşa dedin. Onu soracağım.
Yani... yani şimdi hakikaten dalga mı geçiyorsunuz ya? Arkadaşlar dalga mı geçiyorsunuz bizimle ya? Yani hakikaten lüks içinde, halktan kopuk bir şekilde saltanat arabalarıyla, saltanat uçaklarıyla, bilmem nelerle saraylarda oturuyorsunuz. Ya o ilçe belediye başkanlık binaları gibi hükümet sarayları yok Batı ülkelerinde, bizden çok çok daha zengin ülkelerde, refah içinde yaşayan ülkelerde. Siz dalga mı geçiyorsunuz bizimle?
Evet.
Yani
evet.
Şımarıklık yok diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Şımarıklık var. Bir baksın grubuna, önündeki kişilerin yüzlerine bir baksın tek tek. Orada şımarıkları da görecek, yüzsüzleri de görecek. Ne oldum delilerini de görecek. Halktan kopuk saltanat içinde yaşamaya çok meraklı insanları o halkın içinden çıkmış, halkı beğenmeyen grubunda bulacak. Eminim ben.
Evet. Şimdi istakozdan gidelim. Şimdi bu istakoz meselesinde en çok damga vuran bizim Gökhan'ın işte bu haberciliği. Gerçekten bence ödüllük bir haber. Ve ödül de verilmeli. Şimdi orada Mustafa Van Hank'la Bilal Erdoğan'ın mesajlaşması var. Yani Bilal Erdoğan'a Mustafa Van Hank, Bilal Erdoğan Mustafa Van Hank'a bir haber sitesinde çıkan istakoz meselesini Şebnem Bursa'nın atıyor. Sonra cevap veriyor.
Haberlere rağmen ondan bak buradalar sonra,
evet,
böyle.
Ve Bilal Erdoğan da şimdi yani, Radyo Televizyon İş Kurulu nedeniyle söyleyemeyeceğim çıkardılar diye nokta nokta işin, evet, çıkardılar diyor.
Eleştiriyor.
Şimdi benim dikkatimi çeken Nevşin şu. Şimdi Van Hank'ın kanatlar dedik ya, AK Parti içerisinde bir hesaplaşma da var. Yani iki ayrı kanat var. İşte az önce de üstünün altını çizdik. Burada Şebnem Bursalı ve Van Hank. Baktığımda ben de hani bir tecrübeli politika, evet, muhabirliğinden gelen, politikayı yakından izleyen bir insan olarak şunu görüyorum. Biri bir kanatta, biri bir kanatta. Bu yüzden de bir hesaplaşma var diyebilirim.
Tabii öyle görünüyor. Evet. Mustafa Van Hank, Bilal Erdoğan belli ki tarafta. Şebnem Hanım da herhalde Turkuaz grubu oraya yakın.
Yani şey mi, damatçılarla Bilal Erdoğancılar mı?
Yani farklı kanatlar.
Damat karıştırmamak lazım. Al bayraklar, yani Turkuaz grubu al bayraklar.
Ama Turkuaz grubu deyince damat da akla geliyor.
Bir başka bir damat daha var ya.
Evet.
O damat öbür
taraf. Yok, o damat Selçuk Bey diyorsun. Yok.
Bir anlaşmazlık var. Şimdi burada
damatları kötü karıştırdınız.
Damatları biz karıştırmadık. Deniz karışabilir diye uyarı yaptı ama herkes anladı tabii. Turkuaz deyince Selçuk Bayraktar değil, diğer damat akla geliyor. Evet.
Şimdi burada tabii şöyle bir açmaz var AK Parti açısından. Murat Bey de altını çizdi ya. Ya AK Parti şimdi iktidara gelirken bütün söylemini ne üzerine kurdu? Son 20 yıldır hep şunu söylüyor kendi seçmenine de. Biz şeyi alaşağı ettik. Eskiden ağzında gümüş kaşıkla doğmuş beyaz Türkler vardı. Bütün zenginliği bunlar şey yapıyordu. Harcadı. Biz Anadolu'nun çocukları olarak geldik ve şimdi işte biz. Bir tür AK Parti rüyası. Bu arada beyaz Türk ağzında gümüş kaşıkla doğmuş denilen, yani öğretmenler, işte asker emeklileri falan elitlikle suçlandı biliyorsunuz son 20 yıldır bu ülke. İşte elit bunlar, halka tepeden bakıyor falan diye öğretmen emeklileri falan şey yapıldı yani. Elit diye tırnak içinde hor görüldü. Ve fakat bunun üzerine kuruldu bir AK Parti rüyası. Biz Anadolu'nun çocukları geldik bu beyaz Türklerin elinden aldık iktidarı ve şimdi zaman bizim zamanımız. Zaten kendi seçmeni de bunu vaat etti. Artık biz kazanacağız. Artık bir tarzı. En iyi arabalara biz bineceğiz. En büyük jiplere biz bineceğiz. En güzel evlerde biz oturacağız hayalini sattığı için. Aslında benim anladığım kadarıyla AK Partililer bu yeni duruma da yani uyum sağlamakta zorlanıyorlar. Çünkü bu zamana kadar bakın 2-3 sene önce böyle bir paylaşım zaten yapıyordu Şebnem Hanım ki bu tip şeyleri. Yani bu yeni yaptığı bir şey değil. Bu yadırganmıyordu. Hah işte kendi seçmeninde şey de helal olsun ya bak nasıl gördün mü adamlar çalışıyor, kazanıyor, en güzelinde yaşıyor, helal olsun. Adamlar bizden değil mi? En iyisi yapsın deniyordu. Yoksa şey değil
çalıyor
ki yani.
Çalıyor ama çalışıyor.
Yani Çukurambar, Jet Set bugün oluşmuş bir şey değil ki yani yıllardır gözümüzün önünde. Geçti, ya da takip, neyse işte en lüks arabalar bugün Ankara'da. Ben hayatta görmediğim lüks arabaları
çay
Ankara'da görüyorum.
Artık.
Hayatımda görmediğim akıllı evleri Ankara'da İncek'te yapılmış Çukurambar'da. Orada görüyorum bu zaten herkesin gözünün önünde ama tabii bu kadar ağır bir ekonomik buhrandan geçince şimdi insanların gözüne batmaya başladı ve bence buna uyumlanmakta zorlanıyorlar. Bir de tabii asıl orta gelirliği, beyaz yakalıyı çok ağır vurduğu için bu ekonomik kriz. Tahmin ediyorum o Çukurambar Jet Set o kadar etkilenmiyor bu ekonomik krizden. Onun için de çok anlamıyorlar yani. İşin o kısmı da var benim gördüğüm kadarıyla. Bir de tabii aslında bütün bu ıstakoz falan meselesinde herkesin özel hayatı kendine bir şey değil ama. Bence orada ıstakozu falan değil de şeyi konuşmak lazım. Ya siyasetçilerle iş insanlarının ilişkileri. Bak ben size bir şey söyleyeceğim.
Siyasetin yani, finansmanı.
Arkadaş bir Alman Cumhurbaşkanı istifa falan etti. Yok finansmanı değil.
Şimdi o da
şöyle
var,
ki,
o da var.
Siz bir yasa yapıcı olarak iş insanları yani bir iş insanının mesela teknesinde bir siyasetçi tatil yapmalı mı? Bu bütün siyasetçiler için orada bir çıkar çatışması oluyor. Yani siz yeri gelecek belki iş dünyasının işine gelmeyecek bazı yasaların yapılması için çalışıyor olacaksınız. Orada ciddi bir çıkar çalacağım. Bunu kimse Türkiye'de konuşmuyor ama bence orada asıl mesele o. Yani ıstakoz yeniyor olması falan değil. Yani iş dünyasıyla siyasetçiler arasında böyle al takke ver külah kankayız lay lay lay böyle bir ilişki olması anormal arkadaşlar yani. Olmamalı yani bence etik olarak bunu konuşmak lazım ama onu kimse konuşmuyor maalesef.
Çok doğru, çok doğru. Şimdi tabii hem o var siyasetin finansmanı derken de şunu kastettim. Hani kitabına da uyduruyorlar. Bir şekilde işte yönetim kurulu üyelikleri veriyorlar vesaire yapıyorlar. Bir takım yerlerden alıyorlar, veriyorlar bir takım şeyler. Ve dolayısıyla da hani onun da tartışılması gerekiyor. Senin söylediğin de çok doğru. Bunların da tartışılması gerekiyor. Şimdi reklama gideceğiz. Reklamdan sonra bu kervana yani millet orada et bulamazken bu kervana katılanlardan biri de AK Parti'nin Tahsin Paşa'sı. Tahsin Paşa kim diyeceksiniz? Aslında şu anda Tahsin Paşa Grup Başkan Vekili. Neden Tahsin Paşa diyoruz? Bunu da reklamdan sonra Çiğdem'le, Deniz'le konuşacağız ve başka şeyler de konuşacağız. Pek çok konu var haftanın başlıkları. Önce reklam. Evet devam ediyoruz. İstakoz'la reklama gittik. İstakoz tartışmasıyla. Onun bir parçası da lüks saat paylaşımı. Hem bu istakoz konusunda hem de lüks saat paylaşımı meselesinde görüşlerini alalım Çiğdem. Neden lüks saatte Tahsin Paşa dedim onu da söyleyelim. Aslında evet. AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu. Kendisi bir oyuncu. Fakat Tahsin Paşa olarak tanınıyor çünkü Abdülhamit dizisinde Tahsin Paşa rolünü oynuyor ve Sultan Abdülhamit'e en yakın adam. Hatta çok böyle konuşmaları var diziyi izlediğim kadarıyla. Etik konuşmaları, işte devletin malının çarçur edilmemesi vesaire vesaire. Ve bir lüks saatle biz milletin ta kendisiyiz diye bir fotoğraf paylaştı. Sonra herkes saatini eleştirmeye başlayınca İsviçre malı lüks saatini şimdi marka vermeyelim. Paylaşınca bir anda da tweet'i geri çekti.
Ne olduğunu işte o belki uyarılarla fark etti. Kendisine muhtemelen uyarılar yapıldı. Yani o fotoğraf görülünce.
Çok yorum geldi altına Çiğdem Hanım.
Etkileşim
çok
tepki aldı.
Yorumu gelince bir zaman sonra.
İşte bunun yani bu saatin ne kadar tepki toplayacağını fark etmemiş oluşu mudur sorun? O saati kolunda taşıyabiliyor olması mı? Buna rağmen hala popülizm yapılmaya çalışılması mı çok
milletin ta kendiyiz demesi mi? Millet et kuyruğunda.
Evet yani buram buram riyakarlık.
İyi rol yapıyormuş.
Yani neresinden baksanız böyle tel tel dökülen bir riyakarlık. Aslında bir çözülme var burada tabii. Yani iktidarın ve iktidar elitlerinin, mensuplarının halkın gerçekliğinden ne kadar koptuğunu, ne kadar yani bir kelime var, onu kullanayım mı kullanmayayım, yani çok böyle bir basiret bağlanmasında geçen bir şuursuzluk hali var aslında. Yani basiret bağlanması da diyebilirsiniz o fotoğrafların paylaşımını, bir idraksizlik de diyebilirsiniz ama işte bütün bunlar aynı yerde birleşiyor. Aynı ortak paydada birleşiyor. Basiretsizlik de olsa, şuursuzluk da olsa, yani farkında olmamak da olsa ne kadar çok koptuklarını, ne kadar şatafat ve lüks içinde yaşadıklarını onu gösteriyor. Halkın yaşadığı durumdan, şartlarından gerçekten bir haberler. İşte bu kent lokantalarıyla dalga geçilmesi bile seçim kampanyası boyunca bize bu durumdan ne kadar bir haber kaldıklarını.
Zaten seçimi kaybettiren de bu.
Evet, evet, seçimi kaybettiler zaten.
Bu. Deniz, bu tabii paylaşımı sen de yorumla. Bahadır Yenişehirlioğlu'nun paylaşımını. Ve bir de şey, Nevşin'e sorduğum sorunun aynısını sana da sorayım. Çünkü sen AK Parti'den de kulis alıyorsun. Şimdi o bizim Gökhan'ın da yaptığı o güzel habercilikte şunu gördük. Mustafa Varank'la Bilal Erdoğan arasındaki yazışmalar. Ya burada bir kanatlar arası da şey var. Yani bu Şebnem Bursalı'nın paylaşımından bir tabii, böyle tabii. Bir ayrılık. Yani orada bir fay hattı da oluşmuş durumda. Onu da yorumlamanı istiyorum.
Öyle yani, şöyle bir durum var. O bir kere paylaşılan mesaja baktınız mı siz? Aktif Haber diye bir mesaj şey X hesabının işte İstakoz paylaşımıyla tartışma konusu olan milletvekili Şebnem Bursalı AK Parti grubunda arkadaşlarına kavuştu diye bir şey, X mesajı. Altında da o grup toplantısına girdiğindeki o hani tebrikleri kabul eder gibi durduğu bir şey. Paylaşılan mesaj o. Onun altına işte bir şeysini çıkardılar diye yazıyor. Hı hı. Onun üzerine de Mustafa Varank istakoz emojisi gönderiyor.
O bir şeysin çıkardıları yazan Bilal Erdoğan.
Bilal Erdoğan. Bu, o işin konuşulduğu şey bir Telegram grubu. 16 kişilik bir grup. İsmi de Kevgir.
Kevgir.
Kevgir.
Evet. Ortası
bir böyle. Dakika. Çok önemli bir şey söyledin. 16 kişilik bir grup. Adı Kevgir. WhatsApp grubu bu.
Şey o, hayır. Telegram.
Telegram grubu.
Sonra tamam. Kapatmışlar ama.
Telegram grubu. 16 kişi kim?
Ya bilmiyorum ama yani o şey dediğin o ayrışma orada var. Yani Şebnem Bursalı'yı savunacak olan isimler o grupta yok bildiğim kadarıyla.
O zaman bu grup yani Telegram'daki bu grup biraz bunlar Bilal Erdoğan'a yakın grup diyebilir miyiz?
Efendim?
Bilal Erdoğan'a yakın grup.
Büyük ihtimalle.
Yani adı neydi demiştim bir daha sonra.
Kevgir ama Kevgir. VW olarak yazılmış.
Q'yla yapıyorlar, W'yla yani yazıyorlar.
Kevgir'in G'si de Q gibi Q'yla, yazılmış. Evet. Öyle bir şey. Sonradan da kapatmışlar. Ama dediğin gibi yani öyle bir gruplaşma var. Mustafa Varank'la Bilal Erdoğan'ın olduğu bir yerde.
Koydukları isim de ilginç ya.
Çok evet, ben de şimdi Q'yla yazıldığını gerçekten. Rejiden kulağıma söylediler. Ben de bilmiyordum Q'yla yazıldığını ve W'yla Kevgir'miş Murat.
Şimdi neyse, dolayısıyla o ayrışma bence doğru tespit ettiniz. Yani orada öyle bir ayrışma var. Bu bir sürü artık onlar da CHP gibi izipler. Partisine dönüşmüş vaziyette. AK Parti içinde de bir sürü böyle grup bulabilirsiniz. Bence o milletvekilinde erkek olan da şey sorun, milletin ta kendisiyiz gibi mesaj veriyor ya.
Evet.
İşte sorun o. Milletin ta kendisi değiller. Millet gerçekten Rolex takacak durumda olsaydı o paylaşım hiçbir sorun olmazdı. Yani kendi parasıyla almış, İşte emeğinin karşılığı helal parayla alınmış bir saat niye problem olsun ki? Öyle değil mi? Yani ama millet et kuyruğunda beklerken 50 lira zam geldi diye o gün sabah kuyruğa gidip girmiyorsa, 50 lira bile millet için önemli bir hale gelmişse, siz de kolunuzda 500 bin liralık bir saatle dolaşıyorsanız siz milletin ta kendisi olamıyorsunuz. Yani Şebnem Bursalı için de yani aşağı yukarı aynı dönemde mesleğe girmişiz. Ben de zorlasam gider Monaco'da 60 euro verip o istakozu yerim. Yani Şebnem Bursalı'nın da bunu yapma potansiyeli var. Kapasitesi var. Milletvekili olmuş. 30 senedir gazetecilik yapıyor. Son 15 senesi iktidara çok yakın geçmiş. Yani o Monaco'da bir istakoz yeme gücüne sahip biridir. Ama mesele
Bunu paylaşmak.
Paylaşma işin görgüsüzlük kısmı.
Görgüsüzlük de var vekil olarak da.
Bunu. Ama milletin et bulamadığı bir yerde,
i̇şte onu demek istiyorum.
Milletin et bulamadığı bir yerde siz ıstakoz paylaştığınızda ve o yani onu Monaco'da yaptığınızda sorun oluyor. Hüseyin Filiz mesela, iş insanı. Yani bir baksınlar mesela son dönemde bir kamu bankasından ne kadar çok kredi almış. Araştırsınlar
ya,
mesela.
Orada başka bir şey daha var ama Deniz'cim, bence küçücük bir şey söyleyeyim mi?
Tabii tabii.
Ya, söyle Murat.
Az önce Nevşin'in söylediği bir şey vardı. Burada senin söylediklerine ek olarak Deniz, hı-hı, söylemek istiyorum. Yani acaba Şebnem Hanım kendi kesesinden mi gitti? Hadi şurada Monaco'da bir bayram tatili mi yapayım dedi.
Ya ben elimizde bilgi olmadığı için.
Öyle mi acaba?
Elimizde bilgi olmadığı için o boyuta girmedim. Soruyorum. Soru olarak tabii ki sorulması yani, gerekiyor.
Yani işte ama iş dünyasıyla siyasetçi ilişkisi burada eğer varsa bunun ayrı bir boyutu da var demektir. Sadece kendi kesesinden gitmiş yemiş o iş dediğin gibi onu paylaşmak biraz şeye giriyor yani görgüsüzlüğe giriyor ayrı. İşin o boyutu da
tabii
var.
Tabii haklısınız ama ben elimizdeki bilgilerden Hüseyin Filiz yani iş adamı işte çelik kapı sektöründe bütün dünyada showroomları olan falan bir iş adamı. Dolayısıyla Maldivler'de tatil yapması son derece şey, hatta kendisi şöyle diyor. Yani Bodrum'da yapsam daha pahalıya mal olur. Yani ülkeyi getirdikleri pahalılığın eleştirisini de bir şekilde yapıyorlar. Bodrum'da aynı seviyede bir tatil yapmak Maldivler'de yapmaktan daha pahalıymış. Ya da Antalya'daki o lüks otellerde. Böyle de bir şikayetleri var yani. Evet. Şimdi normal şartlarda bunu eleştirmezsin ama yine bu ifadeyi ben dünkü yazımda da kullandım. Bir AK Partili'ye aittir. Ya bunlar eskiden de partide vardı ama şimdi millet ekonomik krizin pençesinde can çekişirken insanların gözüne batıyor dedi. Hakikaten de öyle. Bunlar artık gözümüze batıyor.
Öyle.
Herkesin gözüne batıyor. Dolayısıyla da bu tür paylaşımlar onları doğal olarak hedef tahtasına koyuyor.
Evet. Valla göze batan bir şey daha var. İşte bu gösteriş demişken şatafat, israf, borç batakları belediyelerde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin devraldığı AK Partili belediyelerde bir hastalık haline gelmiş. Ve bu hastalık da öyle görüyoruz ki sadece belediyelerle kalmamış. Örgüte sirayet etmiş. Bütün örgüt bu hastalıkla mücadele, işte daha doğrusu hastalıkla beraber. Bir izleyelim bandı, sonra Çiğdem konuşalım üzerine.
Belediye kaynaklarını giderayak böyle bir takım harcamalar basına yansıyor. Gece yattıklarında rahat uyuyorlar mı onu bilmiyorum. Vatandaşın parası.
Güvenlik kamera kayıtlarını içeren disklerin tamamı değiştirilmiş.
Kasasında bir kuruş dahi parası olmayan bir belediyeden bahsediyoruz. Kendi hayatlarında ulaşamayacakları imkanları devletin parasıyla, milletin parasıyla kendilerine saltanat düzeni kurmuşlar.
Toplamda bugün itibariyle, yani dükkanı kapatıyoruz desek, 4 milyar 804 milyon 44 bin TL Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin borcu var arkadaşlar.
800 milyon gibi devasa bir borç yüküyle karşı karşıyayız. Üzülerek söylüyorum, vahim bir tablo, ağır bir tablo var.
Seçim çalışmaları gereği kendi partisinden destek için Ankara'dan gelen misafirleri belediyenin bütçesiyle akşam yemeklerinde iftar vermişler.
Bir milyar 211 milyon gibi bir borçla karşılaştık.
Meclis kararı olmadan Yozgat Belediyesi Bozokspor'un 9 tane futbolcusuna aktarılan bir 18 milyon lira var. Öyle insanlara verilmiş ki 100 tane çek filancıya, 50 tane çek filancıya.
Gizli çalışanlar var. Yani olmadığı halde burada görünen isimler var.
Geldiğim gün maaş ödemek durumundaydım. Maaşı 85 milyonu kredi kullanarak ödedik. Yoksa personelimize maaşı ödeyemeyecek.
Kahraman Kazan Belediyesi'ne maaşlar kendi imkanlarım dahilinde 9 milyon vermek suretiyle personel maaşlarının ödenmesine katkıda bulundum.
Burası İrfan Meclisi. Eski Yunus Emre Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Çerçi'nin özel toplantıları için kendine yaptırdığı saray yavrusu. Şu anda Yunus Emre Belediyesi'nde tespit edebildiğimiz 1 milyar liradan fazla borç var.
Çiğdem, 1 milyar borçlu, 2 milyar borçlu Sancaktepe Belediyesi. Sancaktepe Belediyesi'nde her odada banyo, efendim çark odası, 2 tane gösterişli makam odası, müthiş harcamalar ve seçmene altın dağıtılmış oy vermeden önce. Ve işin garibi, belediyenin %50 bütçesi de seçimden önce harcanmış. Hemen önce, çok kısa sürede. Geliyoruz Manisa.
Bir Yunus de parmak iziyle okunan kapılar vardı, evet, herhalde, değil mi?
Aynen. Orada. Manisa Yunus Emre Belediyesi'nde saray yavrusu, varaklı koltuklar, bakıyoruz şamdanlar.
Beştepe'ye bakarak
1 milyar borcu var, evet, bu arada Manisa Yunus Emre Belediyesi'nde 1 milyar borcu var. Sancaktepe'nin 2 milyar. 1 milyarın üzerinde Yunus Emre. Ve gelelim Yozgat Belediyesi'ne, işte izledik. Yozgat Belediyesi'nde de seçim öncesi hediye çekleri dağıtılmış. Şimdi bu böyle daha da sıralanıyor borçlu. Ben borç batağındaki belediyeler listesi çok uzun. Örneğin Denizli, senin de memleketin, Denizli'nin 11 milyar, Bursa'nın 7 milyar, Afyon'un 1 milyar, liste çok uzun. Ve buralar harcanmış.
Aslında bu borçların birden fazla sebebi olabiliyor. Yani işte dediğin gibi bir kısmı bu temsil, ağırlama, organizasyon dediğimiz, işte şu sıra gecesi bandını gördük. Eğleniyorlardı herhalde, kadın arkadaşlarıyla eğleniyor başkan. Bantlardan birisinde o vardı.
Seçimden önce %50'si gitmiş bütçenin.
Evet evet, yani
çok kısa süre.
Bir kısmı ihalelerden oluşuyor. Çok fazla ihale açıyorlar ve onların hak edişlerinden oluşuyor. Firmalara ödenmesi gereken hak ediş borçları oluyor. Bir kısmı mesela kendileri yapabilecekleri halde taşeron firmalara yaptırdıkları işler oluyor. Onların borcu oluyor. Normal koşullarda İller Bankası'ndan borçlanması gerekiyor yasal olarak belediyelerin. Gidiyorlar özel ticari bankalardan yüksek oranlarda krediler alıyorlar. Oralara borçlanıyorlar. Yani birden fazla şeyi var, kalem var. Ama bütün bunların hepsinin bir birleştiği bir yer var ki çok korkusuz ve pervasızca yapılmış borçlanmalar. Bu neden? Çünkü denetim korkuları yok. Denetimden çekinmiyorlar. Bütün mesele aslında orada.
Öyle.
Yani bir yaptırımla karşılaşabilecekleri endişesini taşımıyorlar. Çünkü kendilerini aslında bir kamu görevlisi gibi görmüyorlar. Bütün meselenin düğümlendi. Mansur Bey diyor ya, geceleri acaba rahat uyuyorlar mı? Ankara Büyükşehir.
Çok doğru.
Çok rahat uyuyorlardır. Yani zaten çok rahat uyuyabildikleri için onu yapıyorlar. Evet, mışıl mışıl uyuyorlardır.
Evet. Murat, Cumhuriyet Halk Partisi 100 milyar TL şu anda 31 Mart seçimlerinden bu yana tespit ettik diyor. Devraldıkları belediyelerdeki borçlanmayı. Ve tabii bu rakam daha da büyür gibi geliyor. Ne diyorsun?
Açıklandıkça daha da büyüyecek. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, işte Yozgat Belediyesi mesela, yeniden refah, değil mi? Yani başka şeyler de görüyoruz. Mesela Cumhur İttifakı'ndan bahsettik. Çankırı Belediyesi'nde şimdi AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi kavgası yaşanıyor bayağı. Hani işten adamlar atılıyor, bilmem neler yapılıyor. Daha da bu tablo derinleşir gibi geliyor bana da. Yani peki Çiğdem'in dediği çok önemli bir nokta var. Bunlar ortaya dökülüyor da ne oluyor? Yani mesela soruşturmaların açılması lazım, değil mi? Açılan bir tane var mı? Yok. Yani hayır. Antalya'da bir şey var, işte bir teleferik hadisesi var. Kepez Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partili Mesut Kocagöz tutuklandı. Değil mi? Ama mesela İliç Madeni, bugün bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı dün. Var mı bir hani suçlanan kamu görevlisi? Bu kadar hani maden kazaları oldu. Efendime söyleyeyim, yani neler olmadı? Suçlanan bir tane oldu, kamu, evet, görevlisi oldu mu? Tren kazası, Çorlu tren kazası 2018'de. 25 vatandaş öldü, çok kişi yaralandı. Daha olmadı, o zaman görevden almak zorunda kaldıkları kişiyi aldılar, tekrar Demiryolları Genel Müdürü yaptılar. Yani bu kadar adaletsiz bir idare olamaz. Yani adaletsizlik deyince biz sadece mahkemelerdeki kararları anlamayalım. İdarede de adaletsizlik var, gelir dağılımında da adaletsizlik var. Hakikaten bir zincirleme şey. Şimdi belediyeler bu kadar hani toplu halde, diyeceğim, muhalefetin eline geçmeseydi biz bunları bilebilecek miydik? Hayır, Sadece işte içeriden bir vatansever kişi ya dayanamayacak artık kardeşim benim vicdanım el vermiyor deyip basına bir bilgi verecek de öyle öğrenecektik. Şimdi ortaya dökülüyor ama sıra ne de şimdi sıra hakikaten demokratik eğer hani özür dilerim anayasamızın ikinci maddesi var ya Türkiye laik demokratik sosyal hukuk devleti. Eğer hakikaten laik demokratik sosyal hukuk devletiysek hukuk devletiysek bırakın hukuk devletini kanun devletiysek bu tabloya soruşturmaların açılması lazım. Bu tabloya hani İçişleri Bakanlığı mı açıyor Sayıştay mı bakacak Hazine Maliye Bakanlığı mı bakacak ama bu tablonun ortada kalmaması lazım. Bu tablonun ortada kalmaması lazım. Nerede savcılar? Nerede savcılar? Herhangi bir yani bir gazeteci, bir muhalefet siyasetçisi ağzını açtığı zaman hemen şey yarışına, soruşturma açma yarışına giren kendilerini göstermek için bir kısmı. Nerede o savcılar? Hani bir tanesi çıksın bakalım ortaya. Yani evet. işte kanıtlar, işte belgeleriyle seçilmiş, halkın oylarıyla seçilmiş kamu görevlileri tabloyu ortaya koyuyor. Hadi bakalım sıra soruşturmalarda gelecek mi acaba?
Seçilmiş kamu görevlileri tabloyu ortaya koyuyor. Milletin vekillerinin tepesinde isim Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da ailesini alarak devletin jetiyle Mardin'e seyahat yaptı Nevşin. Bir Mardin gezisi yaptı.
Evet şimdi kemer sıkmadan bahsediliyor aslında bunu Mehmet Şimşek de söylüyor. Yani işaretlerini veriyor. Cevdet Yılmaz da söylüyor. Kamuda tasarrufa gidilecek diye. Çünkü tamam kemer sıkma işte asgari ücrete zam gelmeyecek. Emekliler şey beklentisi vardı en düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlensin beklentisi vardı. O da olmayacak. Enflasyon oranında bir düzeltme olacak dendi. Tamam herkes kemer sıkıyor. Kamu ne yapacak? Kamu ne zaman kemer sıkacak? Şimdi şunu söylüyorlar ya belediyeler artık kredi falan yok. Ne gelirse bütçeden o. Dolayısıyla belediyelere de ekstra bütçe yok diyorlar. Tüm belediyeler tabii ekseriyetle CHP'ye geçince belediyelere de kemer sıktıracaklar. Ama o zaman bütün kabine üyeleri, herkes neyse AK Parti yönetimi onları da kemer sıkması lazım. Yani evet, yoksa insanlardan tepki artar. Evet. Bu normal olarak yani. Ya bu belediye yani borçlu.
Mardinli tarifeyle gidebilirsiniz. Niye
tabii ki madem öyle yani madem hakikaten bu kadar zor zamanlardan geçiyoruz ülkece. Herkes dişini sıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi seçimden önce? Yani bize emekliye verirsek memur maaşlarını ödeyemeyecektik dedi açıkça ikrar etti. O zaman herkesin kemer sıkması gerekiyor. Yani herkesin görüntü, ona göre davranması mesela çok, lazım.
Bir klişe olacak ama yine de soralım. İzleyicilerimizden merak eden de vardır. Ben sonucunu biliyorum, yanıtını biliyorum ama izleyicilerimiz merak ediyordur. Bu görüntüyü bir başka ülkede olsaydı, yani mesela Almanya meclis başkanı böyle bir görüntüyü sergileseydi. Ben hatırlıyorum Almanya Cumhurbaşkanı sanıyorum seyahatlerinden biriktirdiği millerle eşine bilet aldığı için gitti, istifa etti. Değil mi? Ben öyle bir şey hatırlıyorum.
Olabilir.
Evet, eşine yaptığı seyahatlerden dolayı ki mil yani evet. Seyahatlerden mil kazanmış ve o millerle bir başka seyahat yapmış eşi. Bundan dolayı istifa etti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı ailesiyle devletin jetiyle Mardin'e gidiyor.
Ya çok elzem bir şey olur da atıyorum İran-İsrail evet. Meselesi çözüm bulacaktır falan acil falandır mesela ta en büyük uçakla gitsin ama alelade şeylere ya bence bunların çok sıkı kurallara bağlanması lazım.
Bir hangi de, koşullarda bir de göstermekte de hiçbir beis görmüyorlar ya sergileniyor bir de yani mevzu yok, biraz da
onların inisiyatifi dışında oluyor yani yanlarına gelip fotoğraf çektiren şey oluyor işte evet. O okluk koyundaki imamın yaptığı da öyle şey oldu ya bir baktık ki hepsi Numan Kurtulmuş da dahil hepsi okluk koyuna uğramış. Arda Turan mıydı o şey şu fon meselesinde çok konuştuğumuz futbolcu o bile gitmiş okluk koyundaki.
Ha şu bir günün manşetin diyorsun değil mi?
İmamla evet, evet. Şey yapmış falan. Ya mesela tasarruf falan bahsediyoruz ya şimdi Deniz Yavuz Yılmaz'ın bir tweet'i vardı ben geçen gün kaydettim. Diyor ki AK Parti'nin Zafer Havalimanı'nda 2024'ün ilk 3 ayındaki zarar karnesi çıktı diyor. Garanti edilen giden yolcu sayısı 329.433. Gerçekleşen giden yolcu sayısı 6.848. Hata payı %97.92. Yani %98 tabii. Diyelim. Garanti ödemesi 1.710.450 euro. Bugünkü kurla 59 milyon lira.
Çünkü neden? Yanı başında havalimanı varken gittiler. Oraya Zafer Havalimanı'nı ya işte yaptılar.
3 ay, şimdi 4 ile çarp bunu. 240 milyon lira. Yani bugünkü kurla, bugünkü şey artacaktır. Bugünkü kurla bir yılda 240 milyon lira zarar ediyor. Yani daha doğrusu şirkette bu para ödeniyor. Yolcu gitse de gitmese de ödeniyor. Şimdi bu millete tasarruf et, masarruf et diyorlar. Kamu bu konularda hiçbir şey yapmıyor. Yani sen böyle bir hata yapılır mı ya? İşte demin soruyordu ya Murat Bey. Yani hesap sorma meselesi. Yani bir tane Sayıştay denetçisi gidip ya siz burayı nasıl bir fizibilite yaptınız? Bu rakamı %97.7 hata payı olur mu ya?
Defalarca yaptılar. Sayıştay bu konuda çok rapor yazdı. Üst üste yıllarca yazdı. Sorun işte şey konuşuyoruz ya bir yok, şey
şimdi,
olmuyor.
Şimdi mesela yazıyorlar mı?
Bir şey olmuyor.
Yani ya şöyle bir memleket düşünün. Yani eskiden hatırlar mısın o pembe kitaplar gelirdi plan bütçe komisyonuna.
Sayıştay raporları çok kalın olurdu. Evet, şimdi giderek inceliyor ve gelmiyor.
Gelmiyor da göremiyoruz. Biz her sene Eylül ayında o raporları böyle didik didik şey yapardık. Şimdi görmüyorsun yani.
Yok.
Geçmiyor.
Onların bir kısmını yayınlıyorlar. Dijital ortamda yayınlıyor. Fakat sorun şu.
Yaptırım yok.
Yaptırım yok. Bir şey olmuyor
eskiden
yani
sonucunda. Eskiden suç duyurusunda da bulunuyorlardı.
Eskiden yani bulunuyorlardı.
Mesela bunun kararını veren Ulaştırma Bakanlığı yetkilisi ya da komisyonunda bulunan üyeler. Öyle değil mi? Siz bunu nasıl hesapladınız ya? %97.7 hata payı mı olur? Siz bu devleti nasıl 260 yılda 240 milyon lira zarara uğratıyorsunuz?
İhale açan bir genel müdürün, ihale icra makamı konumunda olan bir genel müdürün ihalesini yaptığı şirketlerin, konsorsiyumun başına CEO olarak atandığı bir ülkede yaşıyoruz. Eski Karayolları Genel Müdürlüğü'nden bahsediyorum.
Arkadaşlar,
kamu özel işbirliği modeliyle yaptırılan bir otoyolun CEO'su oldu ya. Bakan olmadan önce Karayolları Genel Müdürü oldu. Sonra ihalesini yaptığı kamu özel işbirliği hala oraya Kuzey Marmara Otoyolu'ndan bahsediyorum. CEO'su oldu oranın. Sonra da bakanlık yaptı. Şimdi
neyi konuşuyoruz
aslında bakarsanız?
Benzer bir örnek vereyim. Ulaştırma Bakanlığı'nın bürokratı, üst düzey bürokratı bir GSM şirketinin sonra yöneticisi
çok
aynı zamanda. Yani aynı zamanda
bunlar
ya. Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı bu GSM şirketi.
Doğancığım,
Allah aşkına bu ülkenin ticaret bakanı
bu ülkenin ticaret bakanı Ruhsar Pekcan hem de salgın sırasında millet canıyla uğraşıyorken kendi sorumluluğu altındaki Türk Hava Yolları'na fahiş fiyatla dezenfektan sattı mı? Sattı. Ne oldu? Görevden alındı bilmem nereye.
Olan bize oldu Murat. Yapıldı. Olan bize
oldu. Soruşturma
açıldı mı? Olan bize oldu. Ömer Çelik bizim muhabirimizi, kameramanımızı AK Parti Genel Merkezi'nden kovdu. Ruhsar Pekcan'ı soracağız diye korktu. Güvenlik nedeniyle güvenliği kullanarak bizim ekibimizi kovdu. Akreditasyonumuzu işte iptal etti.
Yani şunu zannediyorlar yani bu kadar da aymazlar. Ben o Instagram'ı sildiğim zaman bu unutulacak. Unutmuyoruz arkadaş. Hatırlatıyoruz işte.
Peki,
unutmuyoruz ya. Şu hatırlatıyoruz. Ne oldu Ruhsar Pekcan'ı?
Evet. Peki ekonominin patronu Amerika'da şu anda para peşinde. Finans çevreleriyle görüşüyor. Tablo bu.
Evet.
İşte belediyelerde bu oluyor. Bürokratlar Çiğdem az önce söyledi. Çıkar çatışmaları. Bu ortamda, bu tabloda Mehmet Şimşek ne kadar güven verecek dışarıya?
Vallahi kime güven vereceği söz konusu. Amaç şu. Şimdi Mehmet Şimşek ne yapıyor? Şu anda bir hatırlatalım iki cümle. Yıllık bahar toplantıları var Dünya Bankası ve IMF'nin. 17-19 o bitti işte bugün. Dün ayrıca ya da 18'inde bir de G20 ekonomi bakanları hazine Merkez Bankası başkanları toplantısı vardı. O sırada da pek çok yatırımcıyla görüştü. Bu yatırımcılar da 31 Mart seçimleri sonrasında en üst düzey yatırımcılarla ilk buluşması oldu. Amerika merkezli yatırımcılarla özellikle. Burada ne yapıyor? Diyor ki arkadaşlar orta vadeli programdan vallahi billahi tallahi biz dönmeyeceğiz. Bak Cumhurbaşkanı da söyledi. Bana inanmıyorsanız ona inanın. 4 yıldır da seçim yapılmıyor. Bütün mesele bizim enflasyonun düşeceğine halkı inandırmamız. Halkı inandırmamız derken de bu locals diye bir cümle ifade kullandı. Yerel halk falan diye neyse.
İstersen buna Murat burada bir noktalı virgül koy. Murat burada noktalı virgül koy. Seninle devam edeceğiz. Bunun bandı var. İzleyicilerimiz de bir hatırlasın. Üzerine devam edelim seninle. Evet. Bandı bir hatırlatalım arkadaşlar. Tamam.
We just have to convince locals that inflation is going to fall. We have no elections until June 2028. That gives us plenty of time in terms of political stability.
Tam da böyle konuşmuş Murat. Evet devam edelim.
Tam da öyle konuştu. Yani o locals derken biraz mahcup. Şimdi burada şu var. Yani uluslararası camiada bir teknokrat olarak bu deyimler kullanılıyor. Ama kulak tırmalıyor arkadaşlar. Nitekim Deniz sen saptamıştın değil mi onu? İstersen sen söyle de. Çok güzel bir örnek Deniz saptamıştı. Konuşuyorduk.
Şöyle ben
ben devam edeyim sonra.
Bununla ilgili, olur. Bununla ilgili yazı yazdım. Yani bugün sabah yayınlanacak gazetedeki köşemde. Orijinal metni arıyordum. Videoyu sonra buldum. Videoyu dinleyip deşifre ettim. Ama o sırada da Daily Sabah gazetesinin metni düştü önüme. Orada baktım lokal sözcüğü yok. Yerine ne kullanmış diye baktım. Public diye kullanmış. Yani yerel yerine işte kamuoyu gibi hani
şimdi evet, evet. Onlar da farkına varmışlar.
Evet yani rahatsız edici.
Bakanı sansürlemişler ya.
Bakanı sansürlemişler.
Bakanı sansürlemişler. Evet. Bakana sen aslında böyle demek istedin yani, demişler.
Yani sen aslında bunu demek istedin diyor bakana. Şimdi doğru. Şeye döndüğümüzde yani senin sorduğun soruya Doğan döndüğümüzde hani neler yapılması gerekiyor bunlar ortaya çıkıyor.
Mesela
bunlar
Dünya Bankası nasıl ikna edecek?
Dünya Bankası ayrı bir şey. Bakın şimdi IMF ayrı, Dünya Bankası
ama hepsinden,
ayrı.
Bu ikisi sonuçta hepsinden ayrı. Bir istek var yani. Uluslararası para fonu evet. Piyasası.
Ama şimdi Dünya Bankası'na proje sunuyorsunuz. Eğer o uygun görüyorsa kendi ilkelerine göre tamam kabul diyor. Şimdi Dünya Bankası'nın böyle bir işleyişi var. IMF borç veriyor. Borç verince kendi koşullarını dayatıp ona göre tahsil ediyor borcu. Şimdi ikisinin tamamen ayrı işleyişleri var.
Ama hepsi
şimdi
iknaya dayanmıyor bu anlamda 2020... söylüyorum. İkna olmaları lazım. Bu tabloyu gören ikna olur mu demek istiyorum Murat.
Anladım Doğancığım ama Dünya Bankası'nı tek tek projelere ikna etmen lazım. IMF öyle değil. IMF topyekun bir şey. Yani hakikaten elma ile armut yani. Böyle ayrı. Burada önemli olan hani zaten IMF bana baştan beri soruyorsunuz ben söylüyorum. IMF girmiyor bu işe zaten. Yani biz girmeyiz bu işe diyor. Zaten IMF'siz IMF diye İşte Cumhuriyet Halk Partililer isim taktılar. Buradaki mesele şimdi tasarruf değil mi? Devlette tasarruf yapılacak mı? Hepimiz konuşuyoruz. Bilmem yapılacak mı? Yok efendim kağıdın iki yanını kullanmış. Olur. 13 tane uçak park et. Ondan sonra her yere yurt içi seyahatlere bile özel uçaklarla git hiç şeyi yokken. Ondan sonra tasarruf kağıdın iki tarafını kullanalım. Peki çok güzel kullanalım. Ama başka şeyler de var. Bakın en önemli şey bu ortaya çıkacak. Çıkınca da Adalet Kalkınma Partisi içinde bir ayrı çalkantıya yol açacak. Mega yatırımlara son arkadaş. Son bak çok açık söylüyorum. Öyle büyük şeylere Kanal İstanbul falan zaten yapılamayacaktı. Yani seçim alsalardı da yapılamayacaktı. Para yok. Mega yatırım yok. Çünkü mega yatırım denilen şey bakın. Hazine garantisi üzerine kurulu. Az önce işte Deniz verdi örneğini. Hazine garantisi değil mi? Efendim köprüden şu kadar araç geçiyor. Rekor kırdık. Ne kadar veriyorsun sen hazine garantisi olarak müteahhite, yap işlet müteahhitine? Onun 10 katını veriyorsun. Şimdi bu modeli değiştirmeleri lazım. Şimdiye kadarki model neydi Doğan? Şuydu. Ben hani şimdi bir önceki model var. Önceki model bunu ihaleye açıyorum. Yerli, yabancı kim varsa... Kemal Derviş modeliyle şey kaldırıldı, hazine garantileri kaldırılmıştı. Gelen alır, isteyen yapar değil mi? Yap, işlet, devret yapar. Nasıl olacaksa. Ha sonra bir değiştirildi ihale yasaları. Ben en son 201'de durdum ama Çiğdem daha iyi bilir. Kere ihale, devlet ihale yasası değiştirildi. Her bir ihalede terzi işi adamına göre değişiklik yapıldı. Yani Çiğdem kitap yazıyor ya, bunun üzerine kaç tane kitap yazdın Çiğdem? Yani şeyi
üçüncüsü yolda.
Burada üçüncüsü de yoldaymış, bu müjdeyi de aldık. Şimdi şeyin buradaki önemli olan şey, bu modeli değiştirecekler. Artık evet, diyecekler ki ya biz adamımıza kazandırıyorduk, o gitsin bulsun diyorduk. Bu da artık bitecek.
Evet.
Şimdi enerji fiyatları sübvanse, bakın KDV'ye zam yok zam yok diye söylüyorlar. İnşallah olmaz, çünkü bu halkın tepkisini daha da artıracak. Neye güvenecek diye sordun Mehmet Şimşek, kime güvenecek diye sordun. Vallahi Tayyip Erdoğan'a güvenecek. Evet. Önce Allah, sonra Cumhurbaşkanı. Evet. Yani şimdi, Cumhurbaşkanı derse ki ya kardeşim boş ver, şimdi yapacağız mega proje falan. Hadi gel de anlat ondan sonra.
Evet, bu konuda Murat senin de söylediğin gibi kitaplar yazmış Çiğdem Toker'e, dönüyoruz. Üçüncü kitapta yolda dediğin gibi. Şimdi Çiğdem baktığında Mehmet Şimşek iki tarafı da ikna etmek zorunda buradaki konuşmasında. Bir diyor ki halkı ikna etmek lazım enflasyon konusunda. Bir de tabii karşı tarafı ikna edecek, yani para alma konusunda. Evet, Dünya Bankası projeler bazında ikna oluyor ama sonuçta Dünya Bankası proje bazında ikna olurken de Türkiye'nin genel bir durumuna bakıyor, makro durumuna. Yani yolsuzluklar var mı? Paralar nereye gidiyor? Doğru yerlere gidiyor mu? IMF de aynı veya uluslararası bütün finans çevreleri. Şimdi ben o tarafın iknasıyla ilgili sormayacağım. Çünkü bir şekilde nasıl olacaksa olacak. Ama asıl vatandaş dertli. Şimdi et, süt kurumu kendi sattığı ete %25 zam yaptı. Sen Mehmet Şimşek olarak vatandaşı enflasyon konusunda nasıl ikna edeceksin?
Edemezsiniz. İkna etmek de o kelime zaten bence biraz sorunlu bir kelime. Yani güvenilir olmak ve inandırıcı olmakla bence onun ön koşulu o. Yani ikna etmek için önce inandırıcı olmanız gerekiyor. İnandırıcı olabilmeniz için de sizin ona dair bir iç tutarlılığınız olması gerekiyor ülkeyi yönetenler olarak. Bugün T24'teki yazımda var. Bahçe bakımı, bahçe malzemeleri ve bahçe bakım ve yapım giderleri diye bir kalem var bütçede, bütçe harcamalarında. Şimdi Mart ayı giderleri birkaç gün önce yayımlandı. Her ayın 15'inde yayımlanıyor. 85 milyon 379 bin lira. Devletin Mart ayında bahçe bakımı, çiçekler, peyzaj ve onların yapımı için harcadığı para bu. Bu bir önceki aya göre 11 katlık bir artışı ifade ediyor. Eski parayla, eski para tabiri ben sevmiyorum ama kullanayım. Bir aylık devletin çiçekler için, tarhlar için, bahçe bakımı için harcadığı para 85 trilyon lira. 85,5 trilyon liraya yakın. Şimdi temsil ağırlama harcamaları yine evet, öyle giderler, organizasyon en giderleri.
Giderlerden biri.
Öyle. Dolayısıyla şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da aynı günlerde, yani eş zamanlı ve paslaşarak konuşuyorlar belli ki. Kamuda tasarruf şey için yeni bir hazırlığa başladık demiş. Şimdi sizin bunu göstermeniz lazım. Şimdi belediyeler, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden geçen belediyelerdeki ihtişamı görüyoruz. Binaları görüyoruz, bu devasa salonları görüyoruz. Onlar biraz da Beştepe'ye, Oklu'a, merkezi hükümetin, iktidarın, Cumhurbaşkanı'nın saraylarına bakarak ve özenilerek herkes kendisine bir saray yerbusu yaratıyor. Sizin bunu göstermeniz lazım. Bir şeyleri satmanız lazım. O harcamaları aşağıya çekmeniz lazım. Uçakları azaltmanız lazım. Bunları yapmadan, bunları göstermeden insanlar yarım kilo peynir alırken artık düşünür haldeler. Sen işte et örneğini verdin ya. Eve peynir alamıyor ya. 250 gram çocuğunun beslenme çantasına bir şey koyamıyor.
Evet. Bir yanda da tabii Merkez Bankası 2023 zararını 818 milyar liralık tarihi bir zararla kapattı Merkez Bankası. Hemen bunun ardından da Çalışma Bakanı çalışana ek zam yok dedi. Bir izleyelim, Nevşin üzerine konuşalım.
Emeklilerimiz başta olmak üzere enflasyonun ücretli kesimde yol açtığı sıkıntıları biliyoruz.
Sayın Bakan, ne paylaşacağım? Bir ara zam beklenilmeli mi? Özellikle asgari ücretle.
Yok efendim, yok hayır. Böyle bir konu gündeğimizde yok. Başta nasıl bir karar aldıysa şu an süreçte bu
ara zam olmayacak.
Çok kızgınım. Geçinemiyorum. Ben sürekli içeri giriyorum. Sürekli içeri giriyorum. 100 bin lira yakın borcum var. Cepte para yok. Bak benim aldığım maaştan
aldığım maaşların hepsi bu. Toplasam 1200 lira param 1200. Var. Hatta şu anda da bankaya da borçlandım. Ev kirasını vermek için kredi çektim mecburen. Nasıl yatıracağım? Ben bu parayla bir ay nasıl geçineceğim?
Zaten Temmuz ayında hem enflasyonlar ya da sözleşmeler kaynaklanan farklar mutlaka emekli aylıklarına yansıtılacak. Asgari ücretle herhangi bir ara zam vesaire düşün. Herhangi bir ara zam vesaire düşün.
Evet, asgari ücretliye, emekliye ara zam olmayacak dedi Vedat Işıkhan, Çalışma Bakanı. Bir tarafta Merkez Bankası'nın tarihi zararı, 818 milyar TL'lik bir 2023 tarihi zararı var.
Nas ekonomisinin zararı işte o. Nas evet. ekonomisi evet. yani bu maceranın Türkiye'ye faturası çok büyük. Yani KKM diye bir şey çıkardılar.
Kur korumalı mevduat.
Çünkü niye biz heterodoks ekonomi politikası uyguluyoruz diye. Onun da ne oluyor? Parası olan gitti bankaya parayı koydu TL'ye çevirip. Sonra döviz yükselirse aradaki farkı ve faiz farkını sana Merkez Bankası. Sonra hazineye devrettiler ama ne olacak? Bir cepten al öbür cebe koy. Aynı şey işte o 818 o KKM'nin şeyi. Ne oldu? Sizin muhabiriniz Nurettin Nebati'ye soruyor. O da yok yok falan diyor. Kaçıyor. Yok yok değil ki. Tam da Nurettin Nebati. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulması lazım. Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan çıktı bu heterodoks. İşte savundu kendilerince şavezist, İslamist bir şey yaptılar kafalarına göre. O da patladı yani.
Cumhurbaşkanını soramıyoruz biliyorsun. Akreditasyon yasağı var.
Yok tam NAVHABER'e. Cumhurbaşkanı sorulmuyor.
Veya sadece NAVHABER'e değil. Sorulması pek lazım. Çok, bu. Özgür yayıncılık yapan haber kanalının akreditasyonu.
Bunun yani. Ağır bedeli işte bu nasıl ekonomisinde. Bu ödeniyor yani. Bunun Türkçesi bu. Fakat burada tabii acayip durum. Bunun hepsi vatandaşın üstüne sırtına yüklendi. Bu nasıl olacak bu iş?
İşte Vedat Işıkhan açıklıyor. Yok.
Yani ben olsam mesela sembolik olarak falan mesela koskoca Beştepe'nin en azından kullanım alanını azaltırım ve kamuoyuna duyururum. Hı-hı. Yani biz emekliye zam veremiyoruz Cumhurbaşkanı olsam. Emekli size zam yapamadık. Çünkü ben size söyledim emekliye zam yaparsak memur maaşını ödeyemem dendi. O zaman ben de sarayın kaç odası var şu kadar. Onda birini kullanacağım sadece. Geri kalanını kapatacağız. Elektrik yakmayacağız. Isıtmayacağız falan demeleri lazım.
Danışmanlar nerede oturacak Nevşin?
Danışmanlar bence mesela şeyi yarı yarıya indirilsin. Madem öyle bak bir işe de yaramıyorlarmış demek ki. Böyle yerel seçimde bir yenilgiye çıktıklarına göre. Bir anlamsız.
Bir de ne kadar çok danışman var yani.
Ne 40, kadar çok gerek yok. Şey mi?
Tabii.
Ya herkes kemer sıksın. Mesela bak böyle sembolik bir adım atarlarsa.
Arpalık ya. Arpalık.
Hani Mehmet Şimşek diyor ya locals'ı ikna hani bu. Tepki de çekti. Hani ben orada locals bir finans terimi aslında. Hani ey yerliler demiyor. Orada yatırımcıyı da kastediyor. İş dünyasını da kastediyor da finans terimi olduğu için hani bakanın ey kullanması yerliler. Bazı insanların kullandırmaladı ama işte locals da böyle ikna edilir. Bana soracak olursanız. Ne bileyim bakanlık şeylerini açıklayın. Şu kadar şu kadar şöyle tasarruf edecek bakanlıklar deyin. Böyle hakikaten gerçek bir kemer sıkma politikası uygulanırsa o zaman içeride insanlar da ikna olur hakikaten diye düşünüyorum evet. ben.
Ya bir de şöyle bir şey var. Bugün ana haber bültenimizde de yayınladık. Deniz. Şimdi kasaplar protesto edecekmiş. Kırmızı et alırken kasaplar boykot yapacak. Biz boykot yapıyoruz. Dükkanları kapatacağız. Çünkü biz de şey yüksek alıyoruz. Vatandaş restoranları boykot edecek. Yani burada sanki bir taraf kasaplar suçlu. Bir taraf restoranlar suçlu. Evet fahiş fiyatla hizmet veren yok mu? Var. Fırsatçılar yok mu? Var. Ama sorunun ana kaynağı biz işte bütün burada söylüyoruz sorunun ana kaynağı belli.
Ama işte kasaplarla restoranlar da mesela o protestoya dahil olabilir.
Tarım bitirildi, hayvancılık
yani
bitirildi.
Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Tüketici bir şekilde sesini duyurmak zorunda değil mi? Yani eğer restoranları boykot edelim diye bir şey konuşuluyorsa bence restoranlar da kamuoyundan gelen bu tepkiyi kayıtsız kalmaz. Biz de protestoya katılıyoruz. Biz de bugün açmıyoruz. Gibi ya da mesela benzin fiyatı 45 lira olmuş. Bütün araçlar kontak kapatsa mesela benzin fiyatını protesto etmek için şey yapılmasa bir ses getirir bir şey olur yani. Avrupa'da günlerce traktörler bütün trafik şeylerini yolları falan kapattı alt üst etti. Fransa'da işte Almanya'da şurada burada. Yani onlar da bir şekilde seslerini duyuracaklar. Nasıl duyuracaklar?
Ben demokratik anlamda destekliyorum. Buna bir şey demiyorum. Yani bu yapılmalı. Her ülkede yapılmalı. Bizde de yapılmalı. Fakat benim söylediğim işin kaynağın sorunun sanki biraz ötesine geçiriyor. Yani tamam burada işte, gerçek şeyi sorumluyu göz ardı ediyormuşuz
tamam,
gibi.
Tamam ben de diyorum ki restorancı da vatandaşın yani protesto edecek vatandaşa katılsın. Desin ki ya kardeşim benim üstümde de böyle bir yük var. Şimdi siz Mesela yani Çiğdem belki bize açıklar.
Soracağım.
Şöyle bir şey düşünün. Un var, yağ var, şeker var. Bunların hepsinin KDV'si %1. Alıyorsunuz marketten. Restoranınızda helva yapıyorsunuz. Sonra onu Doğan Şentürk'e satıyorsunuz. KDV'si %10. Nasıl böyle bir sistem mi olur yani? %1 KDV ile aldığın ürünlerle yaptığın şeyi müşterine %10 KDV ile satıyorsun. Ondan sonra da gelmiş diyor ki KDV üstünde oyun oynanıyor. Bugün 81 ilde bütün restoranlar taciz edildi. Devletin görevlileri oturdular masalara. Tek tek fişleri, şunları, bunları inceledi. Yani yani mesela programdan önce konuştuk. Nevşin anlattı. Yani işte bilmem etçiyi kasap diye gösteriyor. Kasap ürünleri gidin Hatay'da, Antep'te, şurada, burada ön tarafta kasap vardır. Arka tarafta insanlar oradan
restoran
seçip pişirirler. Balıkçılarda da vardır öyle mesela. Orada gösterirsin, alırsın, yaparsın. Şimdi bu insanların suçu değil ki. Bu insanlar bir şekilde fiyatlarını da düşük tutarak müşterilerine erişebilmeye çalışıyorlar. Kendilerini müşterileri için erişilebilir kılmaya çalışıyorlar. Bu fiyatları aşağı çekmek için aldıkları önlemleri siz niye suç gibi gösteriyorsunuz? Niye insanların boğazına çöküyorsunuz? Esnaf zaten perişan.
Evet.
Yani anlatabiliyor muyum?
Bu işin sorumlusunu bulan biri var.
Kim?
Devlet adamlarımızdan Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasete kazandırdığı Yeliz Kod adlı Ahmet Hamdi Çamlı. Kendisi Akit televizyonuna çıktı geçen gün. Dedi ki sadece bu zamlar değil, İsrail İran çatışması dahil Orta Doğu'daki bütün sorunlarında kaynağı CHP zihniyetidir dedi. Bence kulak verilmeli. Bu yani hakikaten önemli bir siyaset teorisyeni, önemli bir devlet adamı bu Yeliz Kod adlı Ahmet Hamdi Çamlı, kendisine kulak verilmesini öneriyorum.
Evet. Şimdi benim orada Deniz'e sorduğum soru da şunu demek istedim. Bugün ana haberde de bir parça onu anlatmaya çalıştık. Selçuk da bunu anlatmaya çalıştı. Hükümete yakın medya gruplarında şöyle bir şey var. İşte fahiş fiyatla manav satıyor. Fahiş fiyatla marketler zincirleri var. Üç harfliler bilmem ne piyasayı şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Aslında hiç ortamda bir şey yok. Güllük gülistanlık, her şey pürüpak. Fakat fırsatçılar ele almış gidiyor. Bu protestolar günün sonunda mesela kasapların yapmış olduğu protestolar et toptancılarını mı protesto ediyor? Yoksa kendisini bu hale getiren hükümetin ekonomi politikalarının Nevşin'in dediği gibi ya da ne bileyim lokantaları protesto eden vatandaş lokantaları mı protesto ediyor yoksa gerçekten o lokantaları da o hale iten ana kaynağı mı protesto ediyor belli değil. Yani bir şey vardır Anadolu'da söz. Horasan'da kilim dokunuyor enine mi boyuna mı belli değil diye. Şimdi dolayısıyla bunu buradan sormaya çalışıyorum. Yani bu protestolar kaynağına ulaşıyor mu yoksa bir fırsatçı protestosuna mı dönüşüyor?
Şimdi kafe ve lokanta meselesinde bence bir tane doğru yok. Birden fazla doğru var. Şimdi işini çok düzgün yapan, vergisini ödeyen, kurallara uygun olarak işletmesini yapan ve hizmet sunan birçok kafe ve restoran var. Şimdi bu protesto ve boykotlardan onlar mağdur olacaklarsa bu yanlış. Ama öbür yandan insana kendisini gerçekten aptal hissettiren, hadi o doğru kelimeyi kullanayım, enayi gibi hissettiren, dalga geçildiğini hissettiren fiyatlar ve adisyonlar geliyor artık. Öyle hesaplar geliyor. Şimdi Oksijen gazetesinin manşetiydi galiba bu. Adisyon korkusu diye bir şey var artık. Yani bu yerleşti. İster zengin olsun, ister orta halli olsun. Herkes dışarıda hala yemek yiyebilecek olan kişiler hesap istemeye korkuyorlar. Gelecek adisyondan korkuyorlar. Yani irrasyonel, akıl dışı bir hale geldi. Üzerine konulan karlar. Dolayısıyla hani onların kendisine bir çeki düzen vermesini gerektirecek bir hareket, bir uyarı lazım.
Ama kaynağını da bilmek lazım.
Evet, kaynağını da bilmek lazım. Tabii yani bu hakikaten iktidara altın tepside sunulacak. Hani enflasyonun sorumlusu bizatihi iktidarın yanlış politikaları, Erdoğan'ın yanlış faiz politikası olmasına karşın onu perdeleyecek ve onlara bir fırsat sunacak bir şey de olmaması gerekiyor.
Tam da buydu.
Bunu söylemek istedim
işte, sanıyorum. Mece arkadaşımla konuştum nedir durum diye. Şey diyorlar şimdi, eskiden şey diye hesaplanırmış işte 30-30-30 bölünürmüş. %30 karlılık diye hesaplanırdı diyorlar. Şimdi %20 kar eden öpüyor başına koyuyor. Yani öyle bir ortam var. Hem bu KDV politikası nedeniyle.
Kafeler,
restoranlar. Şunu söyle, yani şu var. Bu beklenti enflasyonu hikayesi var ya. Ya önünü göremiyor mesela. Ne soğan alacak. Soğanı bugün 1 liraya alıyor. Gelecek ay mesela 2 liraya mı alacak, 3 liraya mı alacak? Şimdi
onun için ihtiyacından çok fazla
bunu
alıyor.
Bunu bilemediği için. Bunun için batabilir yani, batabilir. Evet. Ya bu kurabiyeci hikayesi vardı ya, gördünüz mü? Antep fıstığından kurabiye, tek kurabiye 110 lira.
Evet evet.
Fakat bir hesaplama, zararına satıyormuş. Şu Antep fıstığının kilosu, hurma suyu kullanıyormuş, şekersiz. Baktığında şu anda zararına, şu 140 liraya mal oluyor kurabiye mesela. Tek bir kurabiye.
Bir kurabiye.
Tabii bunun yanında insan çalıştırıyor, bilmem ne yapıyor falan yani. Zararı nasıl? Aslında böyle de bir durum var. Acayip işte. Ya bu o zaman nasıl ekonomist zaman dediler. Yapmayın bunu.
Evet.
Oynamayın.
2021
evet,
sonunda çok
fiyatlama davranışı bozulur. Bunu evet, geri çevirmek çok zordur diye millet kendini yırttı.
Tam
ama
o noktadayız.
Bu noktadayız. Ya tabii bu iş kendi içinde birçok çelişki de barındırıyor. Mesela şimdi lokantaları protesto ediyoruz. O lokantada çalışan emekçiler var. Çocuklarına ekmek götüren garsonlar var. Evet, şefler var. Yani bir lokantada, ortalama bir lokantada 7-8 kişi çalışıyor. Dolayısıyla bunlar istihdam demek. Yani bunlar protesto edildiğinde o insanlar da mağdur. Yani burada gerçek kaynağın, Çiğdem'in de altını çizdiği gibi, benim de söylemeye çalıştığım gibi perdelenmemesi lazım. Deniz Zeyrek, ne çizdin?
Ben herkes tabii ısrarla şey yapıyor, ıstakoz çiz, şunu çiz, bunu çiz de. Ben,
istek alıyor musun?
Çok, ben istek almıyorum da yazıyorlar yani. Hani bu Bingür Sönmez hocam şeyi göndermiş. Tevfik Göksu'nun o mutsuz şeyini çizebilir misin diye. Yok şimdi yani şey yapamadım.
Bingür Sönmez hocamıza da buradan sevgilerimizi, başka selamlarımızı iletelim.
Evet, başka bir zaman olsa yapardım ama 20 Nisan'dayız artık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğu için ben şöyle bir...
Çok güzel. Çok güzel, evet.
Bravo.
23 Nisan bravo, haftasına girdik. Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da şimdiden kutlayalım.
Kutlayalım,
çünkü
evet.
Ondan sonra programımız Cuma günü. Evet, biz bu saate kadar izlediniz, sabrettiniz. Teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar kavuşmak dileğiyle diyoruz. Şimdiden tekrar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı kutluyoruz.
Söyle şimdi nasıl haberler, haberler. İyi mi kötü mü haberler, haberler. Söyle şimdi nasıl haberler, haberler. İyi mi kötü mü haberler, haberler.